İyi günler sayın izleyicilerimiz. Ayrı zaman ve yaratılış delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Oktar Hocam, Erdem Hocam, Gökalp Hocam, Onur Hocam ve Ender Ataç ile beraber ve ben de Önder Ataç ile beraber inşallah.
Niye o da Ender Hocam?
O da Ender Hocam ve Önder Ataç. İkisi de hocam orada.
İnşallah.
Hep beraber güzel bir program sunacağız inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ayrı zamandan bahsedeceğiz.
İnşallah Kur'an mucizeleriyle başlayalım hocam. Kur'an'da biliyoruz birçok Kur'an mucizesi var. Bunları her gün anlatıyoruz inşallah Allah'a şükür. Bugün de sütün oluşumundan bahsedelim inşallah. Sütün oluşumuna, anne vücudundaki sütün oluşumuna Kur'an'da dikkat çekiliyor. Evet. Nahl suresinin 66. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Size onların karınlarındaki fers, yarı sindirilmiş gıdalar ile kan arasından İçenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz buyruluyor ayette. Vücudun beslenmesini sağlayan temel maddeler sindirim sistemindeki kimyasal dönüşümler sonucunda oluşur. Sindirilen bu besin maddeleri daha sonra bağırsak duvarından kan dolaşım sistemine geçerler. Kan dolaşımı sayesinde ilgili organlara sevk edilmiş olurlar. Sütün fizyolojik oluşumundan bahsedelim. Evet, yandaki tabloda gördüğümüz gibi mide kanalından gelen yarı sindirilmiş besinlerle damarlardan gelen kanın birleşerek vücuda dağılımını görüyoruz. Bu karışımın bir kısmı kaslara ve diğer vücut dokularına dağılırken bir kısmı da süt bezlerine süt olarak salgılanmak üzere ulaşmaktadır. Yani burada bir ayrışma var, bir bölünme var. Süt bezleri de diğer vücut dokuları gibi kan yoluyla kendilerine getirilen sindirilmiş gıdalarla beslenirler. Bu nedenle kan, besinlerden gelen gıdaların toplanıp iletilmesinde çok önemli bir rol oynar. Süt de tüm bu aşamalardan sonra süt bezleri tarafından salgılanır ve sindirilmiş besinin kan dolaşımıyla taşınması sonucunda oluştuğu için besin değeri oldukça yüksektir. İnsanlar ne hayvanın karnındaki yarı sindirilmiş besini ne de hayvanın kanını doğrudan tüketebilirler. Bunları doğrudan tüketmeleri ciddi zehirlenmelere hatta ölüme yol açabilir. Ama Allah yarattığı son derece kompleks biyolojik sistemler sayesinde bu sıvıların içinden temiz ve sağlıklı bir gıdayı insanların faydasına sunmaktadır. Böylece insanların doğrudan tüketemeyeceği kan ve yarı sindirilmiş besinden içilir nitelikte besleyici süt üretilmiş olur. Evet, gördüğümüz gibi bu bir Kur'an mucizesi. Yani Kur'an'ın indirildiği dönemde bundan 1400 yıl önce hayvanlardaki süt üretimi, değil mi? Vücutta bunun nasıl gerçekleştiği bilinmiyor kesinlikle. Daha sonra inceleme teknikleri ortaya çıktıktan sonra canlılar inceleniyor ve biraz önce belirttiğimiz gibi yarı sindirilmiş gıdaların farklı bir yönde hem vücuda daldığını hem de süt bezlerine gittiğini, orada süt bezlerinde de sütün oluştuğunu gördük. Ve bu yeni bilimsel gelişmelerle ortaya çıkmış bir gerçek. Kur'an'da ama 1400 yıl önce Allah Nahl suresinin 66. ayetinde bunu bize bildiriyor.
Maşallah.
İşte Kur'an'ın hak olduğunu, Allah'ın sözü olduğunu bir delili inşallah.
Ya orada öyle bir üslup var ki tabiri caizse inşallah. Allah hani nasıl yarattığını bize tarif ediyor. Yani yapanın sözü olduğu çok belli orada. Yani o işi en ince ayrıntısına kadar bilenin sözü olduğu çok belli. Mesela ayette diyor ki yarı sindirilmiş diyor, değil mi? Fersten diyor. Yarı sindirilmiş gıdaya işaret ediyor. Nereden bileceksin hayvanın sindirim sistemini, değil mi? Fizyolojisini. Ve o fizyolojide gıdanın ilk önce özellikle büyükbaş hayvanlarda yarı sindirilmiş bir halde olduğunu, süt üretimine bu şekilde katıldığını. Değil mi? Yani o ince ayrıntı fizyoloji, hayvan fizyolojisi bilimini gerektirir. Onun ince ayrıntısı bugün ortaya çıkıyor. O dönemde böyle bir konu zaten yok. Nereden yarı sindirilmiş? Nereden hani bilinebiliyor böyle bir şey? Belli ki onu yapanın sözü bu. Yani Kur'an'daki söz, Rabbimizin sözü, yani her şeyi yaratan, güç olduğunu inşallah gösteren bir konu inşallah. Bilimin de bu yüzyılda bunu ortaya yani çıkartıyor. Yine bu son dönemlere ortaya çıkan bir Kur'an mucizesi olmuş oluyor. Maşallah.
Maşallah. Çok sayıdaki mucizeden bir tanesi. Kur'an mucizeleri kitabını okurlarsa hocamızı yüzlerce var inşallah ve bilim ilerledikçe yenileri de ortaya çıkıyor. Yani Kur'an çok hikmetli bir kitap. Allah'ın sonsuz hikmetiyle vahyedildiği, yazıldığı için inşallah ayetlerin katlamalı anlamları. Mesela hocamız demişti, Kur'an peygamberimiz dönemine bakıyor tabii ki. O dönemde indirilmiş ama tamamıyla, bütünüyle de ahir zamana bakıyor aynı zamanda. Ve ahir zamanı işaret eden ayetler, değil mi? Kur'an'ın bütününde var. Tamamı yani inşallah. Ahir zamandaki yaşantıya da işaret ediyor. Yeni yeni mucizeleri çıkıyor. Kur'an mucizeleri. Ve Kur'an'ın edebi mükemmelliği de inşallah hak sözü olduğunun her biri ayrı birer delili inşallah.
Kur'an'da böyle çok fazla edebi yönden olsun, bu fizyolojik, bizim biyolojik yönden olsun, insanların anatomisiyle ilgili olsun, birçok mucizeyi biz görüyoruz. Kur'an tek bir şeyden değil, her şeyden bahsediyor. O yüzden bizim ayetlere baktığımız zaman da bir kere okuduğumuz zaman, zaten Kur'an'da ona çok görüyoruz, yaşadığımız bir şey. Bir kere okuduğumuz zamanla ikinci okuduğumuz zaman artış olduğunu görüyoruz, anladığımızda, algımızda bir açılma görüyoruz. Allah çünkü akılları ve zihni okudukça daha çok açıyor. Kur'an'da öyle bir gerçek var. Baktığımız zaman da bu gelişmelerin, bu güzelliklerin mesela zaman geçtikçe farkına varılıyor. Bilim ve teknoloji geliştikçe bu Kur'an mucizelerinin yenileri keşfediliyor. Belki daha fazla da Kur'an mucizesi var. Ama şu anda bizim anlayabildiğimiz, görebildiğimiz bu kadar. Ahir zamanında olduğumuzdan dolayı daha da artacaktır muhakkak. O yüzden de Kur'an'ın bu yönden önemi çok fazla. İnsanların baktığı zaman içinde her tür bilgiyi bulabileceği ve her gerçeği görebileceği, bütün gerçeklerin içinde bulunduğu hak bir kitap. Allah'ın sözü olduğunda zaten bu bilimsel olaylar da, Kur'an mucizeleri de bize onu gösteriyor. Allah'ın sözü olduğunu bilimsel olaylar da ispatlar nitelikte oluyor. Çünkü 1400 sene hiçbir insanın tahmin edemeyeceği, aklına dahi getiremeyeceği gerçeklerin Kur'an'da var oluyor olması, evet, Kur'an'da yazıyor olması bize Allah'ın kitabı olduğunu gösteriyor.
Tabii, tabii Allah'ın burada Kur'an'da bize dikkat çektiği, yani genel bir bilgi veriyor ama dikkat çektiği konular var. Bu konular bizim incelememiz ve incelemenin sonucunda bir Allah'ı bulmamız için gösterdiği şeyler. Bütün bu iman hakikatleri. Mesela Yüce Rabbimiz diyor ki bir ayetinde, kovulmuş şeytan Allah'sının, Allah'tan en çok alim olanlar içleri titreyerek korkar diyor. Yani ne kadar bilgi sahibiysek, değil mi, bilgimizi arttırırsak, bütün bu delilleri, kainattaki delilleri görürsek ve bu ülfeti kırmamız için Allah bütün bu olaylara dikkat çekiyor, mucizelerini gösteriyor. Canlılara dikkat çekiyor, kainata dikkat çekiyor. Bunları araştırmamızı istiyor. Yani bilim diyorlar ya, hani dinle bilim çelişir. Tamamen zıt. Allah bizi bilime yönetiyor, yöneltiyor zaten. Kur'an'daki birçok ayet bizi araştırmaya, değil mi, bunları görmeye iletiyor. Mesela şu insanlarda öyle bir ülfet oluyor ki, mesela şu anda bir ses duyuyor musunuz dışarıda dolaştığınızda? Ama şu anda dünya kendi etrafında 1670 km hızla dönüyor. Çok acayip de. Güneş etrafında 108 bin kilometre hızla dönüyor.
Saatteki hızı.
Saatteki hızı. Bunun dışında 720 bin kilometre hızla Samanyolu galaksisinde dönüyor. Bizim galaksimizde 950 bin kilometre hızla bir yere doğru gidiyor. Ama biz şu an hiçbir ses yok, hiçbir rahatsızlık yok. Biliyorsunuz arabaya binin 200 kilometreye çıkın, değil mi? Sesler başlıyor. 200 kilometreden bahsediyoruz. Ama burada neden bahsediyoruz? 950 bin kilometreden bahsediyoruz. İşte bu ülfet, ülfeti kırmamız için bütün bu delilleri görmemiz lazım. Evet, Allah Yüce Rabbimiz bir ayette diyor ki, Mülk suresinde, gökleri 7 kat üzerinde yaratan odur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlaklık görebiliyor musun? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar çevir bak, ama göz umudunu bulamayıp bitkin ve yorgun olarak sana döner. Gördüğünüz gibi, değil mi? Ayette de belirtildiği gibi, Yüce Rabbimizin hiçbir çatlaklık yok. Gerçekten de bilim adamları araştırıyor. En ufak çatlaklık, bozukluk, hiçbir şey yok. Kainat, mesela bizim şu anda yaşamamız için gereken o kadar çok sistemin bir arada ve eksiksiz ve mükemmel şekilde çalışması lazım ki canlılığın sürmesi için. Bakın sadece dünyadaki ısı aralığının korunması için o kadar çok şart gerekiyor ki. Mesela biz neredeyiz yani kainatta? Etrafımıza bir bakalım. Dünyadaki bu canlılığın olması için gereken şartlar niye sadece dünyada var? Bakın etrafımızdaki gezegenlerden örnekler gösterelim. Plüton. Görüyor musun? Plüton. Bakın atmosfer yapısı eksi 238 derece. Gezegende güneşe yakın olduğu zamanlar dışında buz kütlesi halinde duruyor. Mesela Neptün. Yaşam imkansız. Etrafımızdaki yani gezegenlerden. Yüzey ısısı -218 derece. Atmosfer yapısı, değil mi? Helyum, hidrojen ve gibi metan. Zehirli metan gibi zehirli gazlardan oluşuyor. Acayip fırtınalar var. 2000 kilometre esen acayip fırtınalar kaplı. Diğer mesela Uranüs'e geçelim. -214 derece. Atmosfer yüzeyi yine aynı. Zehirli gazlardan oluşuyor. Gene yaşam imkansız. Yüzey ısısı bakın Satürn'ün -178 derece. Gezegenin yoğunluğu sudan bile az. O yüzden siz buraya inmek isterseniz bir bot almak zorundasınız ki bunun yüzeyine inebilirsiniz. Burada da yaşam imkansız. Jüpiter'e bakıyoruz gene -143 derece. Ve burada da yapı üzerinde kara parçası bulunmuyor. Donmuş gazlardan oluşan bir yüzey yapısı var. Mars'a bakıyoruz -53 derece. Değil mi? Karbondioksit içeren bir yapıya sahip. Ya bütün etrafımızdaki bütün bu gezegenler, değil mi? Venüs aynı şekilde, Merkür aynı şekilde gördüğünüz gibi. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları 600 derece. Bütün bu gezegenlerde hayat yok ama tam bunların ortasında bir gezegen var. Dünyamız. Ve biz de bu dünyada, ya bütün bunlar gayet normal. Yani hayatın olması gayet normal. Bunları hepsi tesadüf diyebiliyoruz. Bu işte çok büyük bir ülfet. Gerçekten de kainatın incisi. Gördüğünüz gibi bu şeyleri, bu görüntüleri sadece bizim dünyamızda göreceğiniz görüntüler. Diğer gezegenlerde böyle görüntülerini görmeniz mümkün değil. Gerçekten de bunun içinde karbon temelli bir hayata ihtiyacı var. Yani karbon temelli bir hayat olmadan dünyada hiçbir yerinde, kainatın hiçbir yerinde bir canlılık, yaşam söz konusu değil. Bakın Profesör Doktor Michael Denton diyor ki, evrendeki herhangi bir gezegende hayat var olacaksa bu mutlaka karbon temelli bir hayat olmak durumundadır diyor. Ama karbon nerede hayat buluyor? Kaç derecelik ısı aralıklarında hayat buluyor? Baktığımızda ne görüyoruz? Karbonun 120 derece ile -20 derece arasında şeyini sürdürebildiğini görüyoruz. Bu ısı aralığı da sadece dünyamızda var. Ve bunun korunması ise çok daha zor.
Hatta yani 120 imkansız bile değil. Yani 120 derecede zaten hiçbir canlı da yaşayamaz. 120'ye de çıkmıyor derece. Değil mi? Normal 40-50 derece oluyor. İşte maksimum çöllerde biraz daha fazla yüksek oluyor.
Karbon kadar yani. Evet, karbon atomunun hayat bulabilmesi için, bozulmaması için +120 ile -20 gibi bir derece aralığı gerekiyor. Yok, bunun dışında bir yaşam söz konusu olmuyor. Gerçekten jeolog Frank Press diyor ki, yaşam sadece çok sınırlı bir ısı aralığında mümkündür. Ve bu ısı aralığı güneşin ısısı ile mutlak sıfır arasındaki muhtemel ısıların yaklaşık %1'lik bölümünü oluşturmaktadır. Dünyanın ısısı da tam bu aralıktadır diyor. Yani mükemmel bir gene değil mi? Hiçbir şey yok. Isı ayarlanmış ve bu ısı aralığında dünyamız etrafındaki gezegenlere baktığımızda hiçbir şekilde korkunç dereceler var. Ya yüksek dereceler ama dünyada bu ısı aralığı korunuyor. Bunun için ne gerekiyor? Temel şartlar gerekiyor. Bunlar dünyanın güneşe olan uzaklığı, dünyanın kütlesi, birçok özelliğin dünyanın kendi etrafında dönüş hızı, ekseninin eğik olması. Bütün bunlar bizim bu dünyanın ısı aralığının korunması için çok önemli şartlar. Bunlardan bir tanesi olmadığı takdirde biz şu anda burada oturuyor olmazdık. Ve dünyada canlılık olmazdı. Ama hepsi yerli yerinde gerçekten. Mesela dünyanın güneşe uzaklığı 150 milyon kilometre. Biraz yakın olsa bu ısı aralığı çok ısınıyor. Isı aralığı bozuluyor. Biraz uzak olsa donuyor, daha azalıyor bu ısı aralığı. Ve böylece gene yaşam olmuyor. Bakın Dünya Bilim ve Teknik Dergisi'nde dünyanın ne kadar hassas bir özelliğin olduğundan bahsediyor. Dünya güneş çevresinde dönerken her 28 kilometrede bir 2.8 milimetre, bakın milimetreden bahsediyoruz, içeri doğru kayıyor. Ne 3 nokta, eğer 3.1 olsa böylece ne oluyor? Daha güneşe yakın oluyor ve bu ısı aralığı bozuluyor. Biraz uzak olsa mesela 2.5 milim olsa, az olsa yani şeyi. Bu sefer de yörüngeden çıkıyoruz ve bu şekilde gene ısı aralığını yakalayamıyoruz. Düşünün bak, siz akıl sahibi bir insan olarak sayın izleyicilerimiz düşünsünler. Ben size bir araba versem, her 100 metrede bir 2.8 milim sağa sapacaksınız desem. Bunu yapabilecek kimse var mı?
Arabayı bırakın herhangi bir
teknolojiyle. Yürüyerek yap. Yani yürüyerek.
Hiçbir teknoloji değil. Tamam. Yani sadece lazer ışını kullanması lazım. Onunla bile ayarlamak çok zor.
Bu zorken bu akılsız, şuursuz dünya kütle bunu var olduğu andan itibaren yapıyor. Bunu, yani bunun emrini kim veriyor? Kendi kendine mi karar veriyor? Ben 28 kilometre gideyim, sonra 2.8 milim sağa sapayım. Yani bu şekilde bu şey ısı aralığını yakalayayım. Böyle bir şey mümkün mü? Çok inanılmaz bir denge söz konusu burada.
Bunu anlatınca da birçok insan şaşırmıyor yani. Böyle çok ilginç karşılıyor. Ha öyle mi diyor, ha enteresan diyor. Ve normal hayatına devam ediyor. Halbuki uzay boşluğunda bakın 100 milyonlarca ketrilyonluk dünya, tonluk, evet, dev dünya. 29 kilometrede bir 2.8 milimetre sapıyor. Evet. Ne kadar zamandır? 4.6 milyar yıldır. Hiç şaşmıyor bu. Yani 0.3 milimetre şaşmıyor. 0.3 milimetre şaşsa hayat olmuyor.
Evet.
Ve bu yani insana çok yani net iman ettiren bir delil. Sadece bu yeterli yani inşallah. Allah'ın sonsuz gücünün, evet, sonsuz varlığının, sonsuz aklının delili inşallah.
Evet, evet maşallah. Bak çok acayip bir şey yani, her aşaması bir yani mucize yani. Bu mucizeyi görebilmemiz lazım. Fakat bunları düşününce insanlar anlıyor, ülfetten kurtuluyor. Bakın mesela güneşin kütlesi biraz büyük küçük olsa ne olur? Yeterli ısı gelmeyeceği için yine bu ısı aralığı olmuyor. Güneşin kütlesi büyük olsa ne oluyor? Bu sefer çok ısı geleceği için yine bu aralık olmuyor. Ya bunun dışında mesela ekseni. Ekseninin eğikliği tam derece 23 derece 22 dakika 27 dakika. Bakın bu çok hayati bir şey. Mevsimlere oluşan. Çünkü o zaman ne oluyor? Kutuplardaki fazla ısı geleceği için bütün buzullar çözülüyor ve gene bu ısı aralığı yakalanamıyor.
Ve o dünyamızdaki eğiklik olmasa, o eğik açı olmasa dünya kendi ekseni etrafında dönüyordu. Bu sefer dik bir açı olduğu zaman dünyanın o boyutundaki her yerde iklim aynı olacaktı. Çünkü güneş açılarını hep aynı dereceyle alacaklardı. Evet. Ama o eğimin olması sayesinde mesela sadece güneşin dik vurduğu yerler ekvator ve o şey dönenceler kısmı, meridyenlerin dönenceler kısmına sadece dik olarak alıyor günün belli zamanlarında. Ekvator sürekli dik alıyor. Eğer öyle olmasaydı gece gündüz süreleri mesela her yerde aynı olacaktı. Hiç değişmeyecekti. Gece gündüz süresi şimdi bizim nasıl kışın kuzey yarım kürede kışın uzuyor geceler, yazın aynı şekilde yazın uzuyor. Bu eğer dimdik de olsaydı dünyanın her yerinde aynı zaman olacaktı. Aynı zamanda yaşanacaktı. Aynı sıcaklık hani şöyle bombeden dolayı da güneşte hani ekvator kısmı tam 90 dikle alacaktı. Diğer kısımlar biraz daha uzaktan görecekti. Ama bu eğim sayesinde dünyanın her tarafı aydınlanmaya başladı. Bunu çünkü bütün biz şeylerde de derslerimizde hep gördük, coğrafya derslerinde. Eğer güneş eğik şey dünyamız 23 derece 27 dakika eğik olmasaydı sonuçları neler olurdu diye. Ve varılan sonuçlarda hep hayatın dengesinin tamamen bozulacağı, bütün dengelerin tamamen alt üst olacağı bir şeye çıkıyor. Mevsimlerin artık olmayacağı, her zaman tek mevsimli olacaktı zaten. Bütün dünyada iki mevsim olacaktı. Bir yaz, bir kış olacaktı. Çünkü döndüğü açıdaki sıralarda sonbahar ve ilkbahar dönemleri mevsimleri katiyen yaşanmayacaktı. Sadece yazı ve kışı yaşayacaktık. Başka diğer iki mevsim kesinlikle yaşanmayacaktı. Bunun yaşanmaması demek bazı canlı türlerinin hiç var olmamasını sağlayacaktı. Dünyadaki düşen yağış miktarının azalmasına neden olacaktı. Bu yüzden de canlı hayatları kısalmaya başlayacaktı. Ve bu şekilde zincirleme olarak dünyanın hayatı tamamen şu anki görünenin bambaşkası olacaktı. Sadece 23 derece 27 dakikadan bahsediyoruz. Çok az bir eğimden bahsediyoruz.
Bunun farklılaşması sonucunda her şey birbirine girecek. Isı aralığını gene yakalayamıyor dünyada yaşam için gerekli olan ısı aralığını. Mesela dağları görüyoruz biz. Ya dağlar tesadüfen işte şeyler sonucu oluştu diyoruz değil mi? Dağların tam olması gereken yerde dağların yükseklikleri, büyüklük her şey çok hassas ayarlanmış. Eğer böyle olmasaydı dünya üzerinde 1000 kilometreye varan bu ısı farklılıklarından kaynaklanan 1000 kilometreye varan fırtınalar olacaktı. Bu çok ve
yani
dünya yaşanmaz.
Oldu demiyoruz da diyen bir kısım insanlar.
Yani insanlar
tabii
yani
tesadüf değil her şey Allah.
Yani her şeyi hassas bir dengede söz konusu. Bunun dışında mesela atmosferde ısıyı sürekli dengede tutan diğer şey ne? Buharlaşma. Isındıkça değil mi? Yeryüzündeki suların buharlaşması ve bu ısı aralığının değil mi? Tekrar yeryüzünü soğutma sistemi var. Bu da yeryüzündeki bu ısı aralığını tutturan önemli şeylerden biri. Dünyanın kütlesi yine aynı şekilde güneşin kütlesi gibi biraz büyük olsa daha az ısı alacaktı. Çünkü kütle büyüdükçe ısı alma miktarı, güneşten alma miktarı farklılaşacaktı. Biraz küçük olsa yine çok ısı alacaktı. Bu sefer gene dünyada bu şekilde bir yaşam söz konusu olmayacaktı. Ama burada biliyorsunuz normalde bir oda düşünün. Bilim adamları bir yere ısı şeyleri koyarken camın büyüklüklerini düşünürler. Hangi büyüklükte bir ünite koyacaklarını her şeyini tek tek ayarlarlar. Değil mi? İnsanlar bilim adamları otururlar burada mekanik olarak bunu hepsini hesaplarlar. Peki dünyamızın ısı mühendisi kim? Kim yapmış bu dengeyi? İnsanlar işte bunu hiç düşünmüyorlar. Bunu da yapanın yüce Rabbimiz Allah olduğu, değil mi? Bunu yoktan yaratan, Big Bang'de yoktan yaratan, hiçlikten yaratan Allah'ın yarattığı çok açık. Bakın yanımıza bakıyoruz. Allah da bize gösteriyor. Yanımızda bütün gezegenlerde hayat yok ve inanılmaz da yani şey ama burada inanılmaz bir denge var. Yüce Rabbimiz Mülk Suresi 15. ayette diyor ki: "Sizin için yeryüzüne boyun eğdiren odur. Şu halde onun omuzlarında yürüyün ve onun rızkından yiyin. Sonunda gidiş onadır." Furkan suresinde diyor ki her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüye takdir etmiştir. Gerçekten de bütün bu bize gösterilen bu deliller, değil mi? Her şeyin mükemmel bir dengede Yüce Rabbimiz tarafından yaratıldığını gösteriyor inşallah.
Evet, Allah ya o kadar hassas ölçülerde yaratıyor ki insanlar anlasın, yaşam denen şey, canlılık denen şey çok kısa böyle bir aralıkta birçok değerin aynı anda bulunmasıyla ancak mümkün olabiliyor ve bunun için de çok büyük bir kudret gerekiyor. Allah bunu bize gösteriyor. Yani neden hemen mesela güneşe yakın olan gezegende de hayat yok bizden dünyadan. Güneşe daha yakın olan gezegende de hayat yok. Bizden bir sonraki güneşten güneşe uzaklığı bizden bir sonraki olan gezegende de hayat yok. Veya başka bir gezegende de hayat yok Samanyolu galaksisinde. Bundan ve baktığımız zaman yaşam olan dünyadaki değerlere açısı var. Çok önemli. Yörüngesindeki sapma milimetrik açısı var. Çok ince bir yer, o da çok önemli. Bunlar olmazsa yaşam olamıyor. Yaşamın olması için gerekli gazlar, manyetik alan, dünyanın kendi çevresindeki dönme hızı, kutuplar, ekvator, iklimler, sıcaklık dengesi, yeryüzü şekilleri, yeryüzü şekillerinin içerisindeki karbon elementinin ısı konusundaki hassaslığı veya su moleküllerinin ısıyı dengelemekteki hassaslığı gibi belki milyar tane değer. Ancak hepsi bir arada bulunursa o zaman işte dünyadaki gibi kentrilyonlarca canlının yaşadığı bir ortam oluşabiliyor. Evet. Ama bu her an her saniye olmak zorunda. Ne evet. Demek bu o zaman? Yani her an her saniye milyar tane ayrı değerin hep optimum koşulda tutulması, hep optimum koşulda sağlanması için harcanan gücün, enerjinin sahibi kim? Güç harcamazsan olmaz mesela. Güç harcamazsan soğuk bir ortamı ısıtamazsın veya çok sıcak bir ortamı soğutamazsın enerji harcamadan. Ama dünyanın iklimine baktığımızda genel olarak yaşamın olması için ideal bir ortam var. Evet. Ne o kadar soğuk yaşam olmayacağı kadar ne de o kadar sıcak. Hep ideal. O halde bu kudretin, değil mi? O zaman bu gücün, bu bilginin sahibini insan aramak durumundadır. Onu sorgulamak durumundadır, yani araştırmak durumundadır. Ve onu araştırdıktan sonra da Allah'ın varlığına net kanaati gelir inşallah. Değil mi? Bu çok açık olsun diye Allah böyle dar bir yer, değerler bütününde yaşamı kılıyor inşallah. Evet. Değil mi? Başka türlü olamıyor yani. Zaten çok açık bu inşallah.
Bakıyoruz şimdi mesela söylediklerimizin hepsi bize Allah'ın varlığını götüren, gösteren net sonuçlar. Çünkü dünyanın yuvarlak olması başka bir matematiksel hesap. Hani olması gereğinden dolayı dünyadaki olan olaylar farklı oluyor. Düz olsaydı daha farklı olacaktı. Yuvarlak oldu daha farklı oldu. Bir kere biz uçuyoruz uzayda baktığımız zaman. Yani bir sürekli bir hareket halindeyiz ve milyonlarca yıldız ve galaksi var etrafımızda. Fakat hiçbiri bize çarpmıyor. Biz de hiçbirine çarpmıyoruz. Bir denge içindeyiz şu anda. Ve milyonlarca yıldır dünya bu şekilde uçuyor. Yani bir tane yıldıza bile denk gelmemiş olması, çarpmamış olması bir kontrolün, bir gücün olduğunu gösteriyor. Bir gücün bunu tuttuğunu gösteriyor. Çünkü tesadüfen olmuş olsaydı evrimcilerin dediği gibi, tesadüfen o zaman bu geçmiş milyon yıllar içinde elbet bir tanesi olsa çarpardı. Bir tanesinin çarpması demek bütün dünyanın dengesinin bozulmasına ve dünyanın son bulması demek. Bu da olmadığına göre günümüze hala yaşıyorsak tesadüflerin hiçbir şekilde olmadığını görüyoruz biz. Allah'ın kontrolünde olduğunu, bütün sistemlerin Allah'ın kontrolünde olduğunu görüyoruz. Yani bizim yaşadığımız sistem hep bir bakıyoruz böyle, biz hesaplayarak ölçüyoruz. İşte derecesi şu kadar eğik duracak, işte 1/4 sularla kaplı olacak, şu kadar azotu olacak, şu kadar oksijeni olacak. Bizim için bunlar bir hep hesap. Niye hesap? Çünkü hayatta kalmamızın hayatta kalabilmemiz için, hayatımızın devamı için bu hesaplar gerekli baktığımız zaman matematiksel olarak. Evet. Ama Allah bu koşulları bize yaratmış ve bu bize bu ortamda yaratmış. Dünyada değil de başka hiçbir yerde hayat yok. Bunun nedeni de buradaki ortamların olmaması. Allah'ın dünyayı insanlar için yaratmış olması. Yoksa bir başka gezegende de hayat olabilirdi. Ama koşulları ona uygun sağlamamış Allah yaratırken. Ona uygun olmadığı için de hiçbir insan yaşamıyor. Dünyadan bu metrelerce uzak dediğimiz mesafe, şey uzaklık dediğimiz böyle kilometrelerce uzaklık da değil yani. Metrelerle ölçecek uzaklık olsa dünya donuyor, yakın olsa yanıyor. Burada bir ayar ve denge var, biz görüyoruz. Bunun bir kontrol edeni var. O da Allah olduğunu şüphesiz bize gösteriyor. Çünkü her baktığımız şeyde bizim aslında her en küçük diye gördüğümüz, dikkat etmediğimiz konularda bile Allah'ın yüce sanatını görüyoruz. İnşallah. Allah her an bize yarattığını gösteriyor inşallah.
Evet, burada mesela Carl Stern diyor ki Montreal Üniversitesi'nden, evrenin şu andaki yapısının tümüyle bir tesadüf eseri olabileceği düşüncesi tümüyle delice bir düşüncedir diyor. Gerçekte bu tip bir düşünce ile şizofrenik düşünce arasında büyük bir benzerlik vardır diyor. Ya bunun tesadüf olduğunu kim söyleyebilir ya? Yani çıkıp da bu kadar hassas dengenin bir arada sadece tesadüfen olduğunu ve bunları bu şekilde devam ettiğini.
Yani bunu şeytan söylüyor da şeytan da zaten Allah'a inanıyor. Yani Allah'a inandığını söylüyor. Ben sizi sadece çağırdım, icabet ettiniz diyor. Ben yani Rabbine inandığını söylüyor inşallah. Ya bunu aslında normalde tabii hiç kimse inanmaz. Aklı başında olan, akıl sağlığı yerinde olan kimse inanmaz. Şimdi bir de dünyadaki dengelere baktık. Mesela hayatın başlangıcında da kusursuz sistemler var. Nereye baksanız diyor Allah, hiçbir çatlaklık göremezsin. Bu ayetin devamında da bakalım. Mesela hayatın başlangıcı ile ilgili bir film var şimdi burada. Spermleri görüyoruz. Babadan gelen spermler annenin rahminde bir yolculuğa çıkıyorlar. Annenin haznesinde. Hareketliler. Meni sıvısını görüyoruz burada. Burası da rahmin girişi. Şimdi nasıl girecek oraya? Normalde ulaşamıyorlar. Yani içeriye girişleri normalde mümkün değil. Fakat tam zamanı geldiğinde, girmeleri gereken zaman, bakın şimdi göreceğiz. Oluşan özel bir mukus sıvısı, orada bulunan bir mukus sıvısı, onların spermlerin içeriye girişini sağlayacak. Evet. Tam yumurtlama zamanında anneni ayda bir kere yumurtluyor. Yumurtlama zamanında bakın böyle gördüğünüz gibi bir mukus sıvısı oluşuyor. Ve hormonlar yumuşatıyor bu mukus sıvısını. Yumuşattığı için aşağıya doğru uzandığında bir merdiven görevi görüyor. Normalde böyle yumuşak değil, akışkan değil, yani viskozitesi azalıyor. Akışkan hale geliyor. Ve o akışkanlığın içerisinde spermler kendilerine yol bulup ilerleyebiliyorlar. Bir kere düşünelim yani. Tam olması gereken zamanda oluyor. Normalde var orada mukus ama annenin yumurtlama dönemindeki hormonal dengenin değişiminden kaynaklanan bir akışkanlığın azalması onlara yol açıyor. Uzanıyor oraya, hadi gelin diyor. İçeri davet ediyor. Ve onlar da içeriye giriyorlar. Bakın spermler mukusun içerisinde kendilerine yol bulup ilerleyebiliyorlar. Ve milyonlarca sperm yola çıkıyor. Çünkü zorlu bir yolculuk. Az bir kısmı ulaşacak. Bu nedenle Allah çok sayıda yaratmış zaten spermi. Yani 200-250 milyon sperm yola çıkıyor. Ancak 1000 tanesi, 1000 küsürü yumurtaya ulaşabiliyor. Şimdi bu spermlerin yola çıktılar. Fakat yumurtlama zamanı o an olmayabiliyor. Bakın ne olacak şimdi? Evet. Yumurtaya ulaşacak olan spermlerin bazıları daha yumurtlama olmadığı için bir uyku haline geçiyorlar, bekliyorlar. Beklemeye geçiyorlar. Bu annenin rahmindeki fallop tüpü denen tüplerin içerisindeler şu anda. Yumurtlama da yumurtalıktan oluyor. Yumurtalık da fallop tüplerin tam bitiminde. Bakın burada normal uyku gibi bir hale geçtiler. Bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Yumurtlamayı. Bakın şu anda da annenin yumurtalığında yumurtlama zamanı geldi. Ayda bir kere gerçekleşiyor bu. Ya sağdaki yumurtalık ya soldaki. Annenin bütün hayatı boyunca yumurtlayacağı yumurtaların sayısı belli. O sayının dışına çıkamıyor. Onlar da baştan itibaren var. Her ay bir olgunlaşıp yumurtlama gerçekleşiyor. Bunları görüyoruz bakın, yumurtaları. Her biri hazır. Ama bir tanesi. Bu da çok önemli çünkü birkaç tane olsa, değil mi? Tabii. Birden fazla olsa sayı, çok sayıda hamilelik olur. O da hayatla bağdaşmaz. Allah özel yaratılmış böyle. Her ay biri yumurtlayacak şekilde.
Buradaki diğer inanılmaz bir sistem şu yani. Hani bilim adamları bunları tesadüf ediyorlar ya, bütün canlıların oluşmasında. Buranın hiçbir aşamasında tesadüf yok. Bu sıvı şeyi nasıl ki, yani nasıl yaratıyor? Yani nasıl oluşuyor bu sıvı ortam? Mesela annede asidik bir ortam var. Asidik ortamdan da spermin baş kısmında zırhı var. Eğer bu zırh olmasaydı, değil mi? İçeri girdiğinde hemen ölecekti spermler. Bu yolculuk başlamadan bitecekti. Mesela bu sıvı ortamda mesela kuyruk sistemi var. Spermlerin üzerine baktığımızda, değil mi? Kuyruk sistemi var. Bu kuyruk sistemi burada sıvı ortam olduğunu nereden biliyor da kendine kuyruk yapmış babadan gelirken. Yani bu spermlerin babaya, yani bir kere gelip tesadüfen oraya gelip sonra tekrar geri dönüp diğer spermlere, kardeşim bakın burada asidik bir ortam var, bu yüzden bir zırha ihtiyacınız var. Bakın burada bir sıvı ortam var, bu sıvı ortamda hareket etmeniz için bir de kuyruk sistemine ihtiyacınız var deme şansı var mı? Böyle bir şey yok. Yani tesadüflerin hiçbir aşamasında tesadüfe yer yok. Nereden biliyorlar da, değil mi? Daha yani ilk gelişimde iki farklı canlı organizmadan bahsediyoruz. Bir anne, bir baba. Hadi baba oluştu. Anne de oluştu. Ama birbirlerini hiç tanımayan
bir kere aynı iki anda, şeyden aynı anda var olması gerekiyor.
Var olması gerekiyor.
Anne babanın.
Zaten baştan her şeyin
yine baştan en baştan böyle var olması gerekiyor. Evet.
Çok.
O da yaratılış delili. Yani önce anne sonra baba var olamaz. Evet. Yani önce baba sonra anne de olamaz. Evet. Önce sperm sonra yumurta. Önce asidik ortam sonra bilmem ne ortam da, yani başka bir ortam da var olamaz. Devam edelim. Tam yumurtlama anı şimdi bakın. Evet. Olgunlaşıyor yumurta. Yumurtalıktan. Bakın yumurtanın olgunlaşıp atılma anı. Normalde burası karın boşluğu. Fakat fallo topları, tüpleri de hemen bitiminde gelen yumurtayı da yakalıyorlar. Bakın tuz tanesinden daha ufak olan yumurta hücresi boşluğa atılıyor. Evet. Yumurtlama gerçekleşti. Ayda bir kere gerçekleşiyor bu. Bakın yumurta fallop tüpünde yola çıktı. İlerliyor. Fakat çok önemli bir gerçek var. Şimdi spermler nasıl bulacaklar yumurtayı? Yumurta mükemmel bir kimyasal sinyal gönderiyor.
Burada ve ilerlemesi tüylüklerle oluyor değil mi hocam?
Evet.
Silya tüyleri var. Silyalar
o detay
var.
Gözükmüyor şu an ama burada böyle boşluğa bırakılmış ilerliyor gibi değil tabii yumurta.
Evet.
Hücresi. Orada tüyücüklerin senkronize bir hareketiyle.
Bir de o tüyücüklerin şöyle bir yapısı var. Yumurtayı tamam buraya gönderirken bu yöne doğru hareket ediyorlar ama spermle yumurta buluştuktan sonra da ters yöne doğru hareket ediyorlar. Çünkü spermi de aynı yöne doğru yönelten aynı tüycükler. Fakat yumurtaya
yok,
ters yöne
hareketle geliyorlar da
silyalar
yardımıyla zaman rahim sonrası tüycükler taşıyor dediğin gibi.
Ama doğru, ters istikamete taşıyor.
Evet, tabii gidiş yönüne içinde doğru, yahme doğru taşıyor. Yahme doğru. Ters tamam, oraya doğru hareket ediyor.
Bir de mesela annede söylediğin gibi iki ayrı yumurtalık var. Spermler yumurtanın nerede olduğunu nereden biliyor? Yani iki taraf, bu tarafta var, bu tarafta. Tamamen zıt yer ve belli bir yaşam süresi var sperminde. Yani nereden biliyor? Tam işte burada çok büyük mucize var bildiğin gibi. Normal bu yolculuğa başladığında yumurta hangi tarafına gideceğini gösteren spermlere sinyal yolluyor.
Evet.
Ve böylece hangi tarafta olduğunu
asla söylüyor. Asla bulamaz birbirini. Yani normalde o kadar ufak yapılar ki bunlar. Kapkaranlık bir ortamda. Tamam. İnsan da bulamaz. Yani git ara bul desen kimse bulamazdı orada. Evet. Ama o dediğin gibi o kimyasal sinyal. Bakın sırf bu olmasa hayat olmuyor. Evet. Her şey tamam olsa, dünya 2.8 milimetre sapsın, oksijen öyle olsun, bütün insanın proteinleri tas tamam olsun. Bir tane kimya sinyali olmasa, kimyasal evet sinyal, hayat olur olmuyor. Evet. Bakın şimdi buraya, evet, uyuyan spermleri harekete geçiriyor o kimyasal sinyal. Evet. Sperm birdenbire hareketlendi. Yumurtaya doğru gidiyor. Sending out a powerful chemical beacon. The egg guides the sperm towards it. Evet, tam kendine doğru davet ediyor. Yani bu bir kere onun da onu algılayacak bir sistemi olması lazım. O da gelen kimyasal sinyali takip ediyor. Başka bir yere gidemiyor yani. Mümkün değil. Çünkü o kader üzere yaratılmış. O yumurtaya doğru gidecek. Yumurta olduğunda başka hiçbir yere gidemez o. Allah oraya gidecek şekilde yaratmış. Allah'ın oraya ol demesiyle sadece yumurtaya gidiyor. Başka bir yere gidemez. Gidiyor ve buluyor. Bunlardan yaklaşık 1000 tanesi ulaşıyor. Şimdi bunun dışında hücrelerden oluşan bir yapı var. Bakın dış kısmını görüyoruz. Yumurtanın dış kısmında hücrelerden oluşuyor ve kalın bir kabuğu var içeride. Zona pellucida denen. Zona granulos yapı. Evet. Bunun içerisine giriş yapıyor sperm. Şimdi burada çok özel durumlar var. Spermin dedik başında zırh gibi bir şey var. Akrozom deniyor buna bilimsel dilde. Çok özel bir protein yapı. Asidik ortamdan koruyor onu. Evet. Fakat bu içeriye girişte çok büyük bir engel teşkil eder. Yani onun içeriye girdiği zaman oraya götürdüğü mesela kromozom yükü var. Nasıl verecek anneye onu? Evet. Veya nasıl girecek içeriye? İçeriye onlara giremiyor. Bakın nasıl giriyor içeriye. Şimdi onu göreceğiz hep birlikte. Geliyor. Evet, bu hücrelerin arasından kendine bir yol buluyor. Bu yumuşak bir yapı. İçeriye geliyor. Burada kalın bir kabuk var. Bu kabuğun üzerinde özel reseptörleri var. Bakın geliyor sperm. Evet. Bir tanesi yol bulup içeriye girdi. Tam bu arada buradaki reseptörüne bağlanıyor. ZP2F denen bir reseptörü var. Spermin orada. Spermin ama üzerindeki reseptörle yumurtanın üzerindeki reseptör anahtar, kilit gibi birbirine uygun yaratılmış. Bu da çok bir yaratılış mucizesi. Evet. Çünkü değil mi? Onların karşılaşacağını bilen akıl tam oraya geldiğinde birleşecek şekilde yaratmış. Bunun da çok büyük bir önemi var. O arada o zırh kısmını, o akrozom kısmı parçalanıyor. Parçalanınca altında enzimler açığa çıkıyor. Mesela hyaluronidaz denen enzimlerden bir tanesi hyaluronidaz. Bu şekilde yumurtanın kabuğunda delik açabiliyor. Orayı eritebiliyor. Eritici enzimler kabuğun altına yerleştiriliyor.
Özel silahları var.
Evet. Ama reseptörle birleşmesi gerekiyor. Birleşme anından önce parçalanırsa o da bir facia olur. O da olmuyor.
O da anahtarla kilit gibi. Tam olması gereken yerde olması
gereken. Tam duvara geldiğinde oluyor. Duvarda var çünkü reseptörü. Ona bağlanıyor. Bakın şimdi devam edelim. Bu bağlanma anında da delik açıldı. Sperm içeri giriyor. Çok önemli bir değişiklik meydana geliyor yumurtanın kabuğunda. Bunun minik granülleri var içeride, yumurtanın içerisinde. Onlar bir anda yumurtanın zarıyla birleşip dışarıya özel enzimler atıyorlar. Bu patlama anını gösteriyor. Bakın burada bir patlama gibi bir göstermişler, canlandırma yapmışlar. Bu sırada yumurtanın kabuğundaki glikoprotein yapısında çok önemli değişiklikler oluyor. Birbiriyle bağlanmaya başlıyorlar. Ve üzerindeki bu ZP2F denen reseptörde birdenbire bir değişiklik meydana geliyor. Başka bir hale geçiyor bu. Ondan sonra artık ikinci bir sperm oraya bağlanıp içeriye girme imkanını kaybediyor. Yumurtanın kabuğu da bu değişiklikle çok sertleşiyor. Yani artık bir daha ikinci bir spermin gelip bağlanıp işte sırtındaki zırhın çözülüp enzimlerini salıp delip içeriye girme imkanı kalmıyor. Bu kusursuz bir sistem bu. Sırf şu Allah'a kesin olarak iman ettirdi değil mi? Müthiş bir sistemle oraya girişi bir sperme izin verecek şekilde yaratılmış. İkincisi giremiyor. Ya bu evrim mevrim değil yani kusursuz bir yaratılış mucizesi değil mi? Bunun hiçbir şekilde tesadüfen veya aşama aşama oluşma ihtimali de yok. Oradaki mesela o reseptör olmasa her şey tamam olsun. Bütün özellikleri, kuyruğu var, spermin zırhı var, her şeyi var. Bir tek o reseptör yok. Veya onun reseptörü var, spermin reseptörü var ama birbirine uygun değil, bağlanamıyor. Bitti, hayat yok. Hiç başlamıyor hayat o zaman. Bunların hepsinin mükemmel ilk baştan itibaren genetik kodda Hazreti Adem ile Havva'da var olması gerekiyor ki insan nesli olabilsin. Bu da yaratılış mucizesi. Tamam. Allah Hazreti Adem'i de yoktan var ediyor. Değil mi? Annesi İnşallah. Babası olmadan Allah topraktan, İnşallah. Çamurdan, porselen gibi bir şey yapıp iki elimle yarattım diyor Allah inşallah. O da insanların bir güzellik olarak. Allah'ın bu sebebe de ihtiyacı yok. İnşallah. Kendi ruhundan üfürüyor ve Hazreti Adem'in spermiyle eşinin yumurtası birleştiğinde çocukları oluyor. Evet.
Bu vesile İnşallah. Kılmış oluyor burada. Hı. Allah spermle anne rahmini vesile kılmış oluyor. Allah orada kendi yaratılış kuvvetini yaratış çok açık şekilde gösteriyor inşallah.
Ona da ihtiyacı yok Allah'ın. Çünkü Hazreti İsa'nın babası yok mesela değil evet. mi? Sperm yok ortada. Evet. Baba yok. Ama babasız evet. olduğu mesele oluyor. Hazreti Adem'in annesi babası da yok. İnşallah. Allah'ın bu sebeplere ihtiyacı yok.
Allah sebep Ama, olduğunu evet. gösteriyor zaten.
Sebepleri ve sonuçları bizim için İnşallah. Yaratmış Allah. Evet. Mesela gölgeyi yarattım diyor Allah. Güneşi yarattım diyor. Sonra onu delil kılmışızdır diyor. Allah ayrı ayrı yaratıyor. Tabii. Ama biz de bakıyoruz ha güneş var, gölge var ama Tabii. Müslümanın önemli özelliği şu olması gerekiyor. Hiçbir şeye sebeplere takılmayacak inşallah. Çünkü ortalık sebepten geçilmiyor. Başınız ağrıyor. Bir ilaç alıyorsunuz. Baş ağrısı geçiyor. Tabii. Başınız her ağrıdığında o ilacı aldığınızda aynı ilacı Allah o baş ağrısı kaldırıyor. Ama ilaç değildir orada. Allah sebepleri gösterir, böyle zahiri sebepler gösterir ama sebep Allah'tır. Yani burada imtihan ortamı var. Biz onu Allah'tan bilmemiz istiyor Allah. Allah. Her şeyin sahibi olduğunu, sonsuz güç sahibi olduğunu, çünkü öbür türlü Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edememek oluyor. Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edemediler diyor.
İnşallah. Allah istese hiç hastalık vermez mesela. Hiç kimse hasta olmayabilir, hiç yaşlanmayabilir, her şey olabilir.
Virüsü de yaratan Allah.
Evet, virüsü de yaratan Allah. Evet. Virüsü hastalığı doktor hocam dediği gibi Allah yapıyor. O fabrikayı da Allah insanlara yaptırıyor. O fabrikadaki ilaçlarla geçti zannediyorsun ama aslında onu geçiren ne o ilaç ne de o fabrikadan çıkan bir malzeme. Evet. Hiçbiri değil. Sadece Allah onu insanlara vesile kılıyor. Ya insanın aklını, şuurunun ihtiyarını aslında bir nevi de karşılamak gibi oluyor.
İnşallah. Allah'ın şafi sıfatı var değil mi? Şifa veren.
Evet.
İnşallah. Onu görürüz. Mesela Oktay hocamın da hastalığında doktorlar dediler ki hayatta yaşamaz 3 aydan fazla. Evet. Hem değil mi?
3 ay
hem de Richter var. Yani Richter yani şu anda dünya üzerinde yaşayan tek hasta. Bu iki hastalığı da geçirip Allah'a
şükür. Evet, yani doktor böyle karşıma gelmişti. Daha ilk kemoterapi dediler ki bu Richter sendromu. Benim 9. ayda teşhis konmuştu.
Evet.
Normalde dediler 6 ay yaşıyor. Sen zaten 3 ay geçmişsin bile yani böyle. Ama dediler yani hiç yaşayan hastamız yok. Bir tedavisi de yok bunun. Şöyle bir deneysel tedavi var yapalım mı? Biz de yapalım dedik. Zaten nasıl öleceksin diyor bana her gelen. Bana öleceksin diyor elhamdülillah. Ben de gülüyorum yani çünkü zaten ölüm. Herkes ölecek yani 30 sene diye 70 yıl yaşayacak diye bir öyle bir. Ne, öyle bir kural yok ki insan. 30 yıl yaşında ölenler var, 15 yaşında ölenler var, 5 yaşında ölenler
doğup
var.
Ölenler
ne zaman dilerse o zaman. Geldi oturdu böyle doktor karşıma elini attı şöyle. Benle konuşuyor. Ben de kemoterapi görüyordum o sırada Amerika'daki hastanede. Amerikalı doktor. Böyle bir havalı işte dedi bir yaşayan hiç hastamız yok. Sana kemik iliği nakli yapmamız lazım. Ben dedim yani dedim öleceksin diyor bana böyle. Dedim herkes ölecek dedim yani dedim ben dedim öyle 30 sene yaşayacağım. 30 sene yaşamışım ama bir hafta dedim yani ölüm mutlaka gerçekleşecek. Benim için önemli olan Müslüman olarak ölmek dedim o şaşırdı. Beklemiyordu böyle o benim fenalaşacağımı zannetti herhalde. Hakikaten de öyle yani insanın çünkü bir saniye sonrası ya insan hani mesela böyle yarından emin oluyor. Veya bir hafta sonrasından emin olabiliyor. Halbuki bu çok yanlış. Allah affetsin değil mi? Çünkü hiçbir garantisi yok. Ve her an canı alınabilir. Ve bilmiyoruz insan. Kimse Allah şeytanın Allah'ın sınırım. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Nerede öleceğini bilmez diyor Allah ayette. Yani onun hiçbir şeyi yok. Ben yani normalde zahiri olarak 13 sene önce ölmüş olmam gerekiyordu. Allah çok ağır bir hastalık verdi. Tam 7 sene sürdü. 2 kemik iliği nakli, 100 bine yakın hap, 15 kemoterapi. Bir insanın alabileceği en fazla kemoterapiyi aldım. 6 ay arayla 2 kemik iliği nakli oldum. Hiç öyle bir başka hasta yok. Yani bir nakli çıkaramıyor insan. Ki bana da ikinci nakli olurken toplantı yapıyorlardı doktorlar. Oraya katılan bir Türk doktor hanım söylemişti bir sene sonra. Dedi ki normalde dedi yapmayacaklar dedi. Dünyanın en ünlü nakil hastanesi bu. Nasılsa ölecek demişler toplantıda. Sonra diyor birden böyle bir fikir değiştiler diyor. Nedense diyor anlayamadım diyor. Yapmaya karar verdiler diyor. Hadi yapalım demişler. Elhamdülillah. Böyle çıktılar yapıyoruz diye. Ben bilmiyorum tabii içeride ne konuştuklarını. Ama hep Allah'ın koruması var. Sonra nakil yapıldı. Bir ilk nakil yapıldığında çünkü tutmamıştı. Verdiler. Aylarca tedavi oldum. Vücut reddetti. Ne kadar yani yıpranmış olarak çıktım oradan. Öncesinde kemoterapi var çünkü sonra kemik iliği nakli. Bir de çıktım vücut reddetmiş. O kadar tedavi aldıktan sonra bu yıpranmış olarak. Yine başa döndük. Bir de hastalık tekrarladı. Hemen tekrarladı böyle bezeleri tekrar şişti. Dediler ki bir daha kemoterapi verelim. O da bir insanın alabileceği en ağır kemoterapi bana verdikleri o dönemde.
Son şey.
Yani zaten bir hesap yaptılar en son. Dediler ki sana daha fazla kemoterapi veremeyiz dediler. Bir insanın alabileceği en fazla kemoterapi aldı. Elhamdülillah. Ben de yani Allah hep duyuruyor bunları. Allah'ın güç Allah'ın inşallah.
İnşallah.
Sonra bir daha verdiler işte en son o limite geldiğinde. Onların üstüne bir kemik iliği nakli yapıyorlar. O kemik iliği nakli zaten %70'lere varan öldürücü. Ben de sende artık dediler yani %100'e yakın öldürücü. Onun için yapmıyorlarmış toplantıda o karar onun için çıkmış. %100'e yakın ölüm. Ama sonra da deneyelim demişler yani Allah hakim her şeye. O toplantıya hakim olan Allah.
İnşallah.
Bütün kadere hakim olan Allah. Tabii sen Her şey Allah'a teslim olmak yani bizim vazifemiz inşallah. Tevekkül etmemiz gerekiyor inşallah. Öyle olması i̇nşallah. Yani öyledir zaten. İnşallah. İşte Allah her şeyi istese de istemese de Allah'a teslim olmuştur
işte
diyor.
İşte hocam gerçek mümin böyle oluyor işte. Çünkü evet. Allah'ın ya bu canı veren de sana Allah. Tabii. Alacak olan da Allah insanlardan. Ne zaman vereceğini de kendisi biliyor. Ne zaman alacağını da kendi istediği zaman. Herhangi bir hastalık veya şeyde değil. O ne zaman isterse evet. O zaman alacağını da kendisi zaten evet. İlk doğduğu anda bir insanları evet. Belirliyor inşallah.
Hastalık çok hayırlı zaten inşallah. Yani ben 7 sene hasta olmasaydım, 7 sene yiyip içip gezip eğlenseydim mi, hasta mı olsaydım, elhamdülillah ilk hasta olmuşum. Tabii. Ben ne yapacağım ki yani dünyada rahat etme yeri değil ki dünya. Zaten hemen yaşlanıyorsun, hastalık var, işte uyku var, acizlik var, açlık var. Çok çabuk yani gençlik hemen bitiyor zaten böyle. Bir 10 yıl, 15 yıl hemen gençlik bitiyor. Hemen yaşlılık başlıyor. Değil mi? O kadarını ona da ulaşabiliyor insan. Evet. Yani gençliğinde ölen çok insan var.
Aslında bütün bu yani hastalık dediğimiz şey Allah'a yakınlaşmaya vesile. Aslında Allah'ın bize verdiği her şey Allah'a yakınlaşmaya vesile. Bugün burada konuştuğumuz bunlar, bilimin ortaya koyduğu bu deliller, değil mi? Canlılıktaki bu mucizeler, o küçücük canlılardaki o muhteşem dizaynlar, Allah'ın bize verdiği mülk, para, sağlık, güzellik, her şey Allah'a yakınlaşmaya vesile. Bizim bunlarda Allah'ı bulup, değil mi? Sonucunu, mesela peygamberlerin özelliklerini saydığında, söylediğinde Yüce Rabbimiz Kur'an'da diyor ki, konuşa da anlasın, o ne güzel kuldu diyor. O her zaman Allah'a yönelik dönerdi diyor. Bir karıncayı görüyor, Allah'a yöneliyor. Allah'ın deneme olduğunu biliyor. Mesela Hazreti Davut'a iki tane kardeş geliyor adalet için. Onların da Allah'tan geldiğini biliyor. Değil mi? Hastalık geliyor Hazreti Eyyub'a, Allah'tan geldiğini biliyor. Her şeyin Allah'tan geldiğini bilmemiz gerekiyor. Aldığımız her nefesi Allah'ın şeyi de alıyoruz. Allah'ın rahmetiyle alabiliyoruz.
İnşallah. Allah'ın şimdi hastalıkta ağrı, sızı hakikaten zorlu oluyor elhamdülillah. Fakat hiç kimse şunu unutmasın. Allah diyor ki hiç kimseye diyor kaldırabileceğinden fazlasını yüklemeyiz diyor. Ya ben hep bu ayeti düşünüyordum. Yani hakikaten böyle ciddi ağrıların, sızıların, bulantı hiç bitmiyor. 24 saat ve bambaşka bir bulantı. Kemoterapi bulantısı, işte o tedavinin bulantısı. Günde mesela o bulantıyla 50-60 tane hap yutmak zorundaydım. Her biri bu kadar olan. Bir gün böyle bir tane ilacın prospektüsünü açtım. Böyle normalde prospektüsler şöyle olur değil mi? Bu kadar bir prospektüs, şu kadar böyle. Arkalı önlü sırf yan etki. Yani evet. O zaten ilacı alınca sağ çıkmaya imkan yok. Ya güldüm elhamdülillah. Allah bana özel imtihan gösteriyor yani böyle. Yani güç Allah'ın inşallah.
İnşallah.
O hastalıktan zahiren sağ çıkmak imkansız o tedaviden. Ama Allah güç Allah'ın. Yani onu düşünmeyeceksin sen. Sen teslim ol Allah'a bırak. Mesela Allah hastalığı yarattı ama o kadar güzellikler yarattı ki aynı anda. Hocamız hastalığın her günüyle ilgilendi. Elhamdülillah. Yani üstün ahlakıyla beni takip eden böyle kanadını gelmiş olan hocamız ve kardeşlerim baktı mesela böyle.
Teşhisi de zaten hocamız vasıtasıydı değil mi? Hocamız vesile oldu.
Bakın 7 sene tedavi gördüm. Bir dakika yalnız kalmadım. Bakımsız kalmadım. Ama ne bakım? Yani paralıyorlardı kendileri bana bakmak için. Kız kardeşlerim hastanede yatıp kalkıyorlar nöbetleşe. Yemekler özel hazırlanıyor. Her şey özel. Yani böyle mikrop kapmasın diye. Hocamız da sürekli tavsiyede bulunuyor. 1000 tane doktora da takip ettirdi. Yani Müslüman böyle oluyor. Bütün sebeplere sarılıyor. Yani insan şöyle bir kadercilik anlayışı yanlış. Bir anlayış vardır böyle. Ne olursa olsun senin hani kaderin madem haşa yani kader gerçekleşiyor. Sen bırak kendini. Öyle değil.
Tabii.
Bakın hocamız dünyanın en iyi hastanelerine gönderdi beni. En iyi doktorlarına. Yetmedi. 1000 tane doktora da takip ettirdi. Ama 1000 tane Amerika'nın, Türkiye'nin, Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Japonya'nın, İsrail'in en ünlü hematologları, kan hastalıkları uzmanları benim hastalığımı takip ettirdi hocamız. Dünya Kongresi olduğunda benden bahsetmişler orada. Oraya giden doktorlar söylemişti. Dünya Kongresi oldu, herkes senden bahsediyor orada diye.
Aynen.
Herkes benim hastalığımı takip ettirdi. Çünkü demişti hocamız, hani bilmediğimiz bir metot olabilir dünyada. Onu arayalım biz. Mesela kemik iliği kan bankasında bulunmayınca kampanya oldu. Yani dünya çapında bir kampanya gerçekleşti. Evet. Devletle böyle resmi olarak hocamız, yani hocamızın Allah razı olsun, devlet yaptı tabii. Ama bir akıl var onun üzerine. Yani o bir şey, böyle kusursuz bir organizasyonla arandı, ondan da bulunmadı. Ama onun mesela durdurulduğu gün, kampanya durduruldu resmen Sağlık Bakanı tarafından. O gün biz basın toplantısı oldu. İşte ben de basın toplantısı yapmıştım böyle açıklama. Sağlık Bakanı aynı şekilde basın toplantısı yapmıştı ve kampanya resmen durduruldu ve bana çıkmamıştı kemik iliği nakli. şey kemik uygun kemik iliği. Ya insan burada şey dememesi gerekiyor. Ya ne oldu acaba ben şimdi ölecek miyim? Hani oradan da çıkmadı. Dünya Bankası'nda da yok. Biz dedik elhamdülillah dedik. Hayırlısı böyleymiş. İnşallah. Kardeşlerimle konuşuyoruz böyle. Gece 12'de bir fax geldi böyle. Fax makinesinden bizim evde. Evet. Yani öğleyin 17 Haziran'da durduruluyor kampanya resmen. Çıkmamış. Gece 12'de de hastaneden fax geldi. MD Anderson Hastanesi'nden. Tebrik ederiz. Size Dünya Bankası'ndan uygun vericiyi bulduk. Hastayı hazırlıyoruz.
Elhamdülillah.
Yani biz 5 saat 6 saat imtihan olmuş olduk orada.
İnşallah.
Yok çıkmadı. Hayırlısı böyleymiş dedik. Allah buldurdu. İnşallah. Güç Allah'ın inşallah. Orada insan ayrı, yani gidip gelmeyecek inşallah. Sen Allah'a teslim olacaksın. Sen yani sen bakma kemik iliğin senin şudur. Yani bütün her hücrene hakimsin. Her atomuna hakim Allah. Vericiye de hakim. Nitekim ondan sonra kemik iliği oldu. Unutmadı Allah. Bir daha oldu. Gene bir verici daha buldurdu Allah. O da Dünya Bankası'ndan. Hepsi zamanlı olarak oluyor. 7 sene tedavi sürdü. Sonra 7 sene sonra tedaviyi birdenbire kesti Allah. Şifa verdi.
Hocam bir ayette diyor ya Yüce Rabbimiz kulmuş yeten Allah'a sanırım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Allah'ın rahmetinden kafirlerden başkası umut kesmez.
İnşallah.
Gerçekten de bu çok önemli bir konu. Değil mi? Senin bu hastalığında olduğu gibi orada imtihan oluyorsun. Umudunu kesiyor musun, kesmiyor musun? Tevekkülünle deneniyorsun. Mesela Hazreti Musa nasıl? Kaçıyor Firavun'dan. Firavun'un ordusu arkadan geliyor. Deniz kıyısına kadar geliyor. Kaçacak hiçbir yer yok. Yanındaki bazı gafiller diyor ki eyvah yakalandık diyor. Hazreti Musa ne diyor? Hayır diyor. Rabbim benimle birliktedir. Bana yol gösterecektir diyor. Onun o tevekkülüne orada deneniyor ve tevekkülünden dolayı Allah denizi yarıyor. Onları oradan kurtarıyor. Değil mi? Firavun ordusunu orada boğuyor ve onların yerlerine mirasçı kıldık diyor. Bakın tevekkül ne kadar önemli bir konu. Yani bizim hayati konumuz zaten tevekkül. Allah'a tam güven yani inşallah.
Bir olay daha geldi aklıma inşallah. Ya yani hep imtihan var zaten yani böyle. Şimdi ben kemik iliği nakli oldum. Bu MD Anderson denen Texas'taki hastanede. İkinci nakil olacak. Bütün ikinci nakil hazırlandı. Ben arada kemoterapi gördüm. Yani böyle işte verici de yurt dışından bulunmuştu Almanya'dan. İki verici de Almanya'dan çıktı tevafuk. İkisi de Alman. İkinci verici de kabul etmiş. Kabul eden yani birini kabul etmesi de önemli bir şey çünkü kabul etmeyebilir. Tabii. Yani değil mi? Veya kabul eder ama o an hastadır. Gene yapamazsın. Tabii. Grip olsa, nezle olsa yapamıyorsun zaten yani böyle bir hastalığın geçmesi. Her şey ayarlanmış. Verici testleri de işte tamamlanmış. Verici hazır. Ben de cuma günü yatacağım hastaneye ve kemik iliği nakli gerçekleşecek. Çarşamba günü bize yani iki gün önce orada tedavi olan bir Türk hasta vardı. Hanım hasta. Allah rahmet eylesin. Vefat etti sonra. Yeni evlenmişler. Ondan sonra bir eşi var böyle. Eşi sonra terk etti onu gitti. Annesiyle kaldı. Ben de aynı zamanda tedavi oluyorduk. Bize çarşamba günü, iki gün önce, üç gün önce uzun zamandır görüşmemiştik. Ziyarete geliyor eve. Dedi ki nasılsınız falan deyince kızım vefat etti dedi. Allah rahmet eylesin dedi. Başınız sağ olsun. Ya dedi başımıza neler geldi dedi. Hastanede kız durumu umutsuz diye görünce hastane. Bunun tedavisini biz durduruyoruz demişler. 10 gün süreniz var. Başka hastaneye nakledin. Diye süre vermişler. Bunlar da nereye ne 10 gün yani zaten böyle yatalak olan hastayı ağır hastayı kim hangi hastane alır? Tedaviyi durdurmanızı istemiyoruz demişler. Kabul etmemişler. Biz kabul etmemize rağmen dedi kanunen böyle bir hakları olduğu için hastanın fişini çekip tedaviyi durdurmuşlar. Hı. Öldürmüşler yani kızı açıkçası. Ve Texas'ın kanunları buna izin veriyormuş. Biz bunu öğrendik. Ben bunu tabii kabul edemem dedim yani bir Müslüman nasıl böyle cevaz verir? Yani sen Allah doğal yani Allah canını ne zaman dilerse o zaman alır. Öyle İnşallah. Tedaviyi durdurmak, fişi çekmek falan kesinlikle izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. Hı. Doktorla konuştuk. Doktor dedi ben bu dedi beni aşar dedi. Etik kurula girin dedi. Cuma günü etik kurul var dedi. Cuma günü de ben hastaneye yatıyorum. Kemik iliği nakli için tedavi başlayacak. Hafta sonu Almanya'dan uçakla vericiden şey alınıp getirilecek. Kemik iliği kök hücreleri kanından. Her şey hazırlanmış. Cuma günü de etik kurul oluyor. Biz etik kurula girdik kardeşlerimle. Etik kurulda işte bütün doktorlar hastanenin üstünde ilk defa da tarihlerinde bir hastayı etik kurula alıyorlar. Bana özel izin verdiler böyle. Ben anlattım orada dedim yani ben dedim kabul etmiyorum böyle bir şey. Onlar işte öyle bizim hakkımız var kanunlar falan. Biz de ders yaptık ben Allah'ın adını lafzını kullanarak Allah adıyla ölüm gerçekleşene kadar dedim. Ben dedim kabul etmiyorum hasta benim. Sizin kurallarınızı da eleştirmiyorum ama dedim yani buna müsaade edemem. Bu başka dinlerde de var zaten böyle öyle bir şey yok. Ben size izin vermiyorum dedim. Doğal ölüm gerçekleşene kadar Buna dediler o zaman özel bir çare bulmamız lazım. Hakikaten haklı buldular beni. Doktoruma sordular ne yapalım diye. Doktorum kabul etmedi. Ben dedi kabul etsem bile dedi, diğer doktorlar kabul etmez. Doktor babuna dedi ben dedi hastane değiştirmesini tavsiye ediyorum dedi. Yani sen yatarsan hastaneye kötüleşirsen biz senin fişini çekeriz demek o. Öldürürüz seni anlamında. Ben de kabul etmiyorum. Tamam hastane değiştiriyorum ben dedim. Herkes şaşırdı böyle. Şimdi bu da bir imtihan.
Evet.
Allah orada deniyor yani sen doğru olanı mı yapacaksın vicdanen? Yoksa ölüm korkusuyla yani ölürüm ben diye. Çünkü hakikaten ölürsün. Çünkü o gün hazırlanmış. Ben o hastaneden çıkmam demek bütün kemik iliği nakli iptal edecek. Tabii. Zaten ölmek üzereyim. Hastalığım tekrarlamış. Ölümü mü seçiyorum yani? Doğrusunu mu vicdanen doğrusunu mu seçiyorum diye Allah imtihan etti. Biz o kadar ferahlamış olarak çıktık ki kız kardeşlerimle böyle vicdanen doğrusunu yaptık biz. Ölümüne çıktık açıkçası. Yani ölüm gözüküyor çünkü. Evet. Terk ettik orayı iptal ettik. Başka hastane aramaya başladık. Neyse fazla uzatmayayım. Allah bizi dünyadaki en iyi kemik nakli merkezine götürdü ondan sonra. Yani sen onu düşünmeyeceksin inşallah. Allah'ın istediği Allah'a teslim olmak. Hep doğrusunu, vicdanın doğrusunu istemek inşallah Allah'tan.
İnşallah.
Onu da Allah yaptırıyor inşallah. O da bir kader üzere. Ama orada yok ölür müyüm, yok kalır mıyım? Mesela orada dedin ya Musa'ya da yakalandık diyorlar.
Evet.
Çünkü orada bir ordu geliyor. Orada da bir suyun kenarına gelmişler. Kaçış yok. Evet. Ölüm görüyorlar orada. Eyvah yakalandık diyorlar.
Evet.
Ama Hazreti Musa diyor ki Rabbim benimle beraberdir diyor. İnşallah. Nitekim Allah orada suyu açıyor. İçinden geçiyorlar. Biz de oradan çıktık ama ondan sonra Allah beni başka bir kemik iliği nakli hastanesine götürdü. Dünyanın en iyi kemik iliği nakli hastanesi. Bir daha nakil oldum ve şimdi hayattayım. Bunu da anlattırıyor Allah şu anda bana.
İnşallah.
Yani orada da su açıldı. Biz içinden geçtik yani. O şekilde bir mucizeyle oradan çıktık.
Tevekkülün karşılığı inşallah. İnşallah. Allah'a tam güvenmenin karşılığı Allah bunu veriyor.
İnşallah. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah. Güzel programımıza kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Biraz da iman hakikatlerinden bahsedelim. Çünkü iman hakikati insanları Allah'a daha çok yaklaştırıyor. Çünkü Allah'ın yaratma sanatını burada görüyoruz inşallah. Kaplumbağalar nasıl göç eder? Ben biraz bundan bahsetmek istiyorum. Dişi kaplumbağaların kumun altında bırakıldıkları yumurtalardan gece çıkan yavrular beslenme alanlarına ulaşmak için denize doğru hareket ederler. Deniz kaplumbağaları ile ilgili yapılan deneyler göç eden canlıların dünyanın manyetik alandan faydalandıklarını ispatlamıştır. Bu canlılar dünyanın farklı yerlerindeki manyetik alanların değerlerini önceden biliyor gibi hareket eder ve okyanusta yol alırken buna göre yönlerini belirlerler. Florida'nın doğu kıyılarında yumurtadan çıkan yavrular hemen okyanusa yönelirler. Kuzey Atlantik döngüsü denen ve Sargassa denizi etrafında dolaşan büyük bir akıntıya doğru giderler. Bu halkanın içinde kuzey doğuya, Avrupa'ya doğru gidip daha sonra güneye yönelirler. Kaplumbağalar bu sıcak ve besince zengin bölge içinde 5-10 yıl geçirdikten sonra tekrar yola koyularak Kuzey Amerika'ya doğru geri dönerler. Bu muazzam yolculuk bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. Bilim adamları kaplumbağa göçlerinin bölgesel manyetik alanlarla bağlantısını gözlemlemek için bir düzenek kurmuşlardır. Büyük bir su tankı yapmış, dışına da manyetik alanlar oluşturan bobinler konulmuştur. Yeni yumurtalardan çıkmış 79 kaplumbağa yavrusuna ucunda bilgisayar izleme sistemine bağlı tel bulunan birer mayo giydirmiştir. Daha sonra kaplumbağalar su tankının içine bırakılmıştır. Yavrular Kuzey Atlantik döngüsünün kritik noktalarında, örneğin Florida'nın kuzeyindeki Portekiz açıklarındaki ve döngünün en güney ucundaki eşdeğer manyetik alandaki alanlara tabi tutulmuşlardır. Bunun sonucunda denenen bir manyetik alanda kaplumbağalarının ona karşılık gelen yönde yüzmeye başladıkları anlaşılmıştır. Örneğin tanka döngünün kuzeydoğu bölümündeki manyetik alan uygulanınca hayvanlar güneye yönelmişlerdir. Gerçek okyanusta bu yönleri onları doğru yolda tutarak soğuk sulara girip ölmelerine engel olmaktadır. Peki bu canlılar nasıl olup da yönlerini hiç şaşırmıyorlar? Bunu ilginç görüyorlar. Daha önce hiç göç deneyimi olmayan kaplumbağalar bu yeteneğe nasıl sahipler? Onları sıcak sulara ulaştırılacak olan yolu haritayı nereden biliyor? Manyetik alan olan şeyi nasıl ölçüyor o manyetiği? Soğuk suyu nasıl algılayabiliyor, sıcak suyu nasıl algılayabiliyor, onu bırakın. Yani kuzey, güney, doğu, batı bunu nereden biliyor?
Evet.
Yani bu hayvanın bir beyni, bir aklı olması gerekiyor bunları bilmesi için. Ama bunu tamamen Allah'ın verdiği bir ilhamla yapıyor hayvanlar bunları, canlılar bunları inşallah.
Bunun için gemiler değil mi? Özel sistemlerle, radar sistemleri, evet, şey, evet, pusulalarla ancak yol bulabiliyor. Ama bu canlı bir hayvandan bahsediyoruz yani. Evet. Değil mi? Aklı şuuru olmayan, hiçbir eğitim almamış. Evet. Bu cihazları nasıl kullanacağını bile bilmez yani versen. Evet. Ama onu kendi, onun içinde o sistemler, evet, Yüce Rabbimiz tarafından kendisine verilmiş o sistemleri ve bunu bulabiliyor.
Evet. Kendimizden düşünelim hocam. Mesela bir yere gideceğimiz zaman, daha önce gitmediğimiz bir yerse, değil mi? Birisinden tarif alsak bile bir insandan bulamıyoruz orayı. Evet. Defalarca tekrar döneriz mesela, yaya olarak da gitsek, araçla da gitsek.
Bir adres istiyoruz yani. Evet. Bunun kimseden alacak bir adresi de yok. Tabii. Tamamen tabii, kendi yaratılışından hangi denize gideceğini, ay Portekiz'de, Florida'da durup tekrar, tabii, döneceğini, çok soğuk suya olur, gelince vazgeçeceğini, bunu bilmek çok, evet, üstün bir akıl isteyen bir şey. Bu da Allah'ın aklı olduğu çok açık ortada, evet, inşallah.
Çok büyük bir alan orası, pardon, ve normalde yumurtadan çıktığı andan itibaren bunu yapabiliyor. Ya yumurtadan, evet, sen doğduğun andan itibaren sen bir yere gidebiliyor musun? Bırak ya konuşmayı, şuurunda değil yani, 15 yaşına belli bir yaşa kadar zaten şuurun yok yani. Ama evet, bu canlı doğduğu andan itibaren yumurtadan çıkıyor, maşallah, ve denize gidiyor ve başlıyor bu seyahatine.
Evet, maşallah, evim açısından da bunu nasıl izah edecekler ki? Zaten izah yok da, hiçbir konuya izahları yok da, bunu neyle izah edecek? Kıtalar arası yolculuk yapabilmesi şart olan yaşamının devam etmesi için. Yani birçok canlıda biz kıtalar arasında göç görüyoruz. Sadece küçük bir kelebekten, küçük bir arı kuşundan büyük mesela leylek sürülerine kadar. O olmazsa göç ve doğru yolu bulamazlarsa yaşamları olmuyor. Nereden o zaman bunu evrim olarak izah edebileceksin ki? Adam doğar doğmaz gitmek zorunda öbür kıtaya. Yumurtadan çıktığı bir gitmesi gerekiyor. Gidemezse, evet, ölüyor.
Tabii.
Nasıl izah edeceksin bunu şimdi? Tabii. Ne ara bir süreçle, evrimsel süreçte böyle bir kabiliyet kazanılabildi? Yok, böyle bir şeyin cevabı yok. Böyle bir şey zaten direkt düşünmüyorlardı. Çünkü bu sadece Allah'ın ilhamı. Bunun tesadüfle, haşa Allah'ın yani ateist bir, materyalist bir izahla yapılabilmesi mümkün değil. Bu çünkü tek Allah'ın ilhamıyla olduğu belli olan bir konu inşallah.
İnşallah.
Dolayısıyla biz burada sadece Allah yapıyor ve Allah yaratıyor diyoruz.
Evet, inşallah, inşallah. Şimdi biz kendimizden yine örnek verelim. Bizim hatası olarak bir yere gidebilmemiz için kullanmaya başladığımız sistemler var. Ne bu? GPS. Evet. Daha son 5-10 yıl içinde keşfedildi, geliştirildi ve kullanıyoruz. Ancak böyle bir cihazla biz, aklı şuuru yerinde olan insanlar olarak, böyle bir cihaz kullanarak nokta atışı hatası olarak bilmediğimiz, daha önce gitmediğimiz bir yere gidebiliyoruz.
Evet.
Şimdi Siperm'de de biraz önce gördük. Kaplumbağa'da da yine aynı şeyi görüyoruz. Maşallah. Bilmedikleri yere hatasız olarak deneme yanılma yapmadan girebiliyorlar.
Ve de biz, maşallah, yani maşallah, bunun için vasıtalar kullanıyoruz. GMK'ler kullanıyoruz. Normal bir adres alarken arabalar kullanıyoruz. Bu hayvan hiçbir şey kullanmadan sadece kendi enerjisiyle bunu başarabiliyor. Biz da kendi enerjimizle ne kadar yüzebiliriz veya ne kadar yürüyebiliriz? Bu da günlerce, aylarca bir yolculuktan burada bahsediliyor. Bu küçücük bir kaplumbağanın yaptığı.
Bu da Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini gösteriyor. Biz bütün canlıların Allah'ın kontrolü altında yaşadıklarını görüyoruz. Çünkü akıl ve şuur olmayan dediğimiz canlılar çok akıl ve şuur gerektiren hareketlerde bulunuyorlar. Bu göç olaylarının da aynı şekilde büyük akıl olması gerekiyor. Bir kere olduğun yerin ikliminin değişeceğinden haberinin olması gerekiyor. Gideceğin yerin ikliminin iyi olması gerekiyor. Bunu bilmen gerekiyor. Ayrıca bu koşullara karşı yolda nasıl gidebileceğini bilmen gerekiyor. Bunların hepsi kısacası çok büyük üstün akıl gerektiriyor. Bu canlıların da bunu yapıyor olması da onların Allah'ın aklıyla hareket ettiğini ve Allah'ın ilhamıyla hareket ettiğini gösteriyor. İnşallah. Çünkü hiçbir aklı şuuru olmayan canlının bu kadar akıllı ve şuurlu şekilde birlikte hareket ediyor olması da Allah'ın ilhamıyla yaptığını ve Allah'ın onlara verdiği emri yerine getirdiklerini gösteriyor. Bu sadece kaplumbağalarda değil, biz etrafımızdaki bütün canlılarda bu özellikleri görüyoruz. Mesela ağaçlardan biraz bahsetmek istiyorum ben. Ağaçların önemi hayatımızdaki çok fazla. Çünkü bizim havamızdaki, yaşadığımız, soluduğumuz havadaki oranı dengelemekten ve etrafımızdaki verdikleri güzelliklerden başka hayatımıza kazandırdıkları güzellikler de çok fazla ağaçların. Bunların bir de şöyle düşünmek gerekiyor. Yapraklarındaki özelliklere biz yaprak deyip hani bakıp geçebiliyoruz ama yapraklarında o kadar büyük sistemler var ki ağaçların. O damarlarındaki, damar ağlarındaki ve yardımcı damarlardaki o duruşu, yaprağın bir kere düz durması gerekiyor. Neden? Güneşi her yerine alması gerekiyor. Çünkü eğik bir açıda olmuş olsa altta kalan kısımlar güneşi görmeyeceği için çürümeye maruz kalacaklar ve ağacın bu şekilde de hayatı devam etmeyecek. Yaprağın da düz bir şekilde olması lazım. Ama şöyle düşünelim, düz bir şekilde bir şeyin durabilmesi için ağırlık ve denge noktalarının bilinmesi gerekir. Şöyle düşünelim, bir gazete ya da kağıt parçası, mesela şu serpağı düşünelim. Şu serpağı şu kısmından tuttuğumuz zaman da aşağı doğru salıyor. Ağaçta da yaprağında da tıpkı aynısı oluyor. Ama bu yaprağı mesela şu şekilde, bu peçeteyi katlayıp tuttuğumuz zaman da dengede duruyor mesela bu şekilde. Neden? Çünkü ağırlık merkezine odakladığınız için bu peçete önceki gibi aşağı salmıyor. Tıpkı yapraklarda da bu şekilde. Damar ağları bunların dengeleyicisi niteliğinde ve bu damar ağları tam ortasından geçen bir damar ağı ve yanlarından ayrılan diğer kollarıyla beraber bu yaprağı dengede tutup düz bir şekilde hem güneş açısını çok net bir şekilde almalarını sağlıyor hem de bu yaprağın hiçbir şekilde kendini aşağı doğru kaybetmemesini sağlıyor. Şimdi baktığımız zaman buradaki çok büyük bir sistem var. Bu damarların ağırlık merkezinin kontrolü var. Damar ağlarının yapısı var ve bu damarların kendilerine göre dengede duruşları var. Bunların hepsi Allah'ın kontrolüyle olduğu çok açık. Biz baktığımız zaman görüyoruz. Mesela görüntümüzde de var. Yansıtabilirsek slide'da. Damar ağlarındaki buradaki bu geçişlerin hepsi ağacın baktığımız zaman gerekli özellikleri. Yani bu ağaç, bunların hepsinin olması, her birinin olması ağaç için çok mühim ve önemli bir konuya sahip. Bu mesela midrit adı verilen damar, ana damar, o ortasından geçen az önce gösterdiğimiz. Bunun yanından da yaprağından da diğer bağlantılarıyla da geçerek yan damarlarda bunun iskeleti gibi sağlıyor. Bunun iskelet gibi ayakta durmasını sağlıyor. Bu hepsinde de çok düzgün ve her birinde ince bir hesap gerekiyor. Eğime ve düz durmaları için az önce de söylediğimiz gibi ve güneşin enerjisinden maksimum olarak faydalanmaları gerekiyor. Bunların tesadüfen olmayacağı çok açık zaten böyle bir sistemin. Yaprağın mekanik bir destek gibi iş gören damarlar üzerinde de serilmiş bir kumaş parçasına benziyor baktığımız zaman. Bu sistemin de etkili olarak kullanılması için yaprağın dokusunda desteklemekle kullanacağı enerjiyi en az seviyede tutması gerekiyor. Yani çok fazla enerji sarf etmemesi gerekiyor bunun için. Bu da yaprak için çok kolay çünkü ortasından geçen az önceki ana damar destek ve bu desteğin yanındaki yapraklara yardımcı olan diğer ikincil desteklerde bu damarın ağırlık dağılımını dengelemekte çok önemli yere sahip oluyorlar. Şöyle ki ana damarın kaldırma gücü bağlantı noktasından uzaklaştıkça azalıyor. Ağırlık ise uzaklaştığı oranda artıyor. Yani örneğin ağır bir kitabı kolumuzu ileri uzatıp tuttuğumuz zaman kolumuzun kitabı kaldırma gücünün azaldığını, kitabımızın da kolumuza etki eden ağırlığının ise arttığını hissedebiliyoruz. Ancak ana damar yaprağın tam ortasından geçtiğinde ise üzerindeki ağırlık eşit miktarlarda dağılıyor. Canlı ya da cansız her varlığı belli bir düzenle yaratan Allah'ın olduğunu biz bunların hepsinde baktığımız zaman çok net olarak görebiliyoruz. Şöyle düşünelim. Allah küçük bir yaprağı da görüyoruz. Küçücük bir yaprağı da yaratıyor. Ve üzerinde yaşayabileceği milyonlarca insanın yaşadığı bir dünyayı da yaratabiliyor. Ve kusursuz bir şekilde örnek edinmeksizin yaratıyor. Allah'ın yaratma gücü ve kudreti gerçekten tarif edilemez. Allah zaten verdiği nimetler için genelleme yapsak bile Allah'ın verdiği nimetleri sayamayız. O yüzden de Allah dediğimiz gibi küçücük mikroorganizmaları, virüsleri de yaratan Allah. Kocaman dediğimiz bizim için çok büyük olarak gördüğümüz dünyayı da yaratan Allah. Ya yani bu iki uç noktada da muazzam şekilde hayat verip ve bunu bütün koşullarıyla yaratan da Allah. Allah'ın kusursuz yaratma sanatını biz her yerde görebiliyoruz dediğimiz İnşallah. Gibi. En küçükten en büyüğe kadar. Evet. Bir de ayet okumak istiyorum Mülk Suresi'nde Allah'ın bildirdiği. Şeytandan Allah'a sınırım. O biri diğerleriyle tam bir uyum içinde. Yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözü çevir gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Mülk Suresi 3 ve 4. ayetler. İlk yarıda da okumuştuk ayetleri inşallah. Evet. Bunun gerçekten baktığımız zaman biz gözümüzü çevirip baktığımız zaman biz Allah'ın her yerde yarattığını ve üstün gücünü görüyoruz ve hiçbir yerde eksik görmüyoruz. Her yer birbiriyle uyum içinde. Az önce de söylediğimiz gibi Allah şöyle düşünelim. Hani biz basite indirgersek düşünce olarak Hani nasıl anahtarın olması için kilidin, kilidin olması için anahtarın olması gerekiyor. İkisinin bir uyum içinde olması gerekiyor. Allah da bütün sistemleri böyle uyumlu yaratmış. Yani canlıyı yaratıp doğayı değil, ikisini de aynı anda yaratmış. Mesela ana rahminde ana rahmini yaratıp sonra spermi yaratmıyor Allah. İkisini de beraber birbirine uyum içinde yaratıyor. Önemli olan da zaten bu. Bu da bize aşama aşama gelişimin olmadığını, tesadüfün olmadığını ve Allah'ın yarattığını gösteriyor. Çünkü hiçbir şey aşama içinde gelişim kaydetmiyor. Aksine birinin olması için diğerinin olması gerekiyor. Birbirlerine ihtiyaç duyan şeylerin de aynı anda var olması gerekiyor. Bu da ancak Allah'ın yaratmasıyla mümkün.
Zaten milyonlarca senelerden kalan fosil kayıtları var. Yaprak, o zamanki yaprak neyse aynı damarıyla, aynı şekliyle bugünümüzde de aynı. Tamamen dedikleri gibi tesadüf veya bir karmaşa yok. Kesin açık ve net bir şekilde belirli inşallah.
İnşallah. Dediğin gibi Ender Hocam, bütün alemlere baktığımızda en küçük alemden en büyük aleme kadar uyum görüyoruz, kusursuzluk görüyoruz ve hata olmadığını görüyoruz. De hepsi İnşallah. Allah'ın anlıyoruz ki anan yaratmasıyla kontrol edilmeye devam ediliyor. İnşallah. Yani haşa bazı insanların iddia ettiği gibi Allah yarattı sonra bıraktı değil haşa. İnşallah. Anan yaratmaya ve kontrol etmeye Allah devam ediyor. Yankılanan seslerden bahsetmek istiyorum. Mesela şu an ortamda da sesimiz bizim aslında yankılanıyor konuştuğumuz bu odanın içinde. Yine herkes, her insan konuştuğu ortamın içinde sesi yankılanıyor. Ve diğer seslerde ama bu yankılanan sesleri biz duymuyoruz. Kulağın bunun için özel bir sistem var. Bunu inceleyelim. Evet. Normal koşullarda çevresi kapalı ortamdaki sesler çevredeki cisimlere çarpar ve yankılanır. Dolayısıyla orijinal sesten hemen sonra oluşan bu sesin duvar, tavan, taşıt kapısı gibi nesnelere çarparak geri dönmesi, yani yankısının da duyulması gerekir. Olması gereken bu aslında baktığımızda. Çünkü yankı seslerde dış kulak yolunu geçer, kulak zarına titreştirir. Orta kulak kemiklerini aşarak iç kulakta elektrik uyaranına dönüşür. Kısacası orijinal ses gibi yankı ses de işitme yollarını kat eder, işitme siniriyle yola çıkar. Her şey baktığımızda başta normal sesle aynı. Ses dalgaları ortamda bulunan yüzeylerin dışında başımızdan da etkilenirler. Başımız da sesli ortam içinde ayrı bir cisimdir. Ses dalgaları kulağımıza yaklaşırken çok azı doğrudan zara ulaşır. Geri kalanları ise zara başımızın çeşitli bölümlerinde kırılarak ulaşır. Fizik kuralları çerçevesinde bunun da doğrudan gelen ses sinyali ve baştan yansıyan kopyaları olmak üzere bir ses yanı oluşturması gerekir. Ancak duyduğumuz diğer seslerden farklı olarak işitme sistemimizde dış kulak, zar, kemikçikler, iç kulak ve işitme siniri aşamalarını geçen yankı seslerin yolculuğu burada biter. Bu sesler beyindeki işitme merkezine varamaz. Maşallah. Çünkü beyin sapında elemeye tabi tutulur. Evet, John Hopkins Tıp Fakültesi İşitme Bilimleri Merkezi'nin yöneticisi Eric Young beynimizin bu özelliğini şöyle anlatıyor. Beyin sapımızdaki hücreler çevredeki sesin yerini saptamak üzere iş başındadır. Böylece yüzlerce farklı ton ve karakterdeki ses değerlendirilir. Sesler arası ayrım burada ve hiçbir özel gayret olmadan yapılır. Müzik sesi ayak sesinden ayrılır. Burada bir şuur görüyoruz değil mi? İşitme sinyalleri üzerlerindeki yankı gölgesi beyin sapımız tarafından silindiği için keskinleşir. Böylece bu yankıları algılayamaz. Örneğin sizinle konuşan ve piyano çalan arkadaşınızdan gelen sesler duvarda, şöminede ve tavanda yankılanır. Bu noktada beyin sapımızdaki işlem merkezi gelen yankı seslerini denetime alır ve dışlar. Sonuçta orijinal sesin geçmesine izin verir, yankıların tamamını siler. Adeta bir hile yaparak sesin bütünlüğünü korur. Beynimizin, devam edelim anlatmaya, beynimizin bu işlevinin olmadığı bir yaşamı gözümüzde canlandırmaya çalışalım şimdi hep beraber. Beynimizin yankı sesleri eleme gibi bir fonksiyonu olmasın ve biz tüm orijinal sesleri duyabildiğimiz gibi onların yankılanan kopyalarını da duyuyor olalım. Böyle bir yaşam tek kelimeyle kabus olurdu değil mi? Sürekli yankılarını da duyacaktık. Şimdi biz beyin sapını düşündüğümüzde nasıl ayırabilir ki? Nasıl orada, ya orada ne var? oradaki sesin yankı olduğunu nasıl anlayabilir? Ya da bakın bir ayak sesiyle bir taşıt sesini ya da bir piyano sesini ayırabilir diyor.
Yankı sesinin bizi rahatsız edeceğini nereden biliyor da böyle bir özelliğe sahip oluyor?
Evet.
Birbirinin aynı olan hücrelerden bahsediyoruz. Hani biraz önce anlattın ya, sperm ve yumurta birleşiyor. Tek damla su damlası halinden birisi beyin sapı oluyor diyorsun, birisi kulak oluyor, oradaki bütün her şey oluyor, birisi göz oluyor, diş oluyor, kalp oluyor. Hepsi yapacağı görevi en iyi şekilde biliyor. İnsanın rahatı için muhteşem bir sistem oluşuyor. Yani burada zaten yani konuşacak Yüce Rabbimiz diyor ki bir ayetinde, konuşuyor Allah'ın Abese suresi 18-19. Allah onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan yarattı. Onu bir ölçüyle biçime soktu. Sizleri biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz diyor Yüce Rabbimiz. İşte görüyoruz bütün yalanışları. Tasdik etmeyecek miyiz? Kim tasdik etmeyecek? Söylesin bana birisi çıksın da tasdik etmesin şu bütün olayları. Değil mi? Böyle bir
şey vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar edenler tasdik etmeyecek ve İnşallah. Etmiyor hocam, değil mi?
İnşallah.
Gördüğümüz gibi, ama müminler ya samimi gözle bakanlar. İnşallah. Zaten samimi olarak aklı başında bakan her insan bunu tasdik eder inşallah.
Allah'a çok şükür ki biz tasdik ediyoruz. Allah bize
Allah şükür.
Başımızda Mehdiyet döneminde yaşıyoruz. Bütün dünya tasdik edecek inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Hocam şu da var, anlatmışken yankılanmayı. Peki uzun mesafeli yerlerde ses yankılanıyor. Nasıl yankılanıyor onu da inceleyelim. Evet, karşımızdaki mesafe fazlaysa, örneğin vadi gibi bir bölgedeyseniz, yüksek seviyedeki sesler kaçınılmaz olarak yankı oluşturur. Çünkü bunlar zamanlama olarak orijinal sesten birkaç saniye sonra bize ulaşır. Bu durumda beynimiz tarafından elemeye tabi tutulmaz. Ayrı bir ses olarak algılanır. Ama bu sırada beyin ilk sesin değerlendirilmesini tamamlamıştır. Dolayısıyla yankının orijinal sesle karışıp rahatsızlık oluşturması da söz konusu değildir. Biraz önce sorduğun sorunun cevabı hocam. Yani oradaki beyin sapı rahatsızlık oluşturup oluşturmayacağını biliyor adeta. Onun bilemeyeceği, onun şuurunu olmadığını biz de biliyoruz. Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın onu geçir, onu durdur demesiyle, yönlendirmesiyle, yaratmasıyla bizi rahatsız etmeyecek yankılar tutuluyor. Elemeye tabi tutuluyor. Daha 2-3 saniye sonra gelen yankılarda, yani rahatsız etmeyecek yankılarda duyuyoruz onları.
Zaten şöyle bir şey var. Şimdi vadi ortamlarında sesin ulaşması için yankıya ihtiyaç var. Çünkü sesin gitmesi evet. için. Ama şimdi ben şu an burada konuşurken benim her kelimem yankı yapsa bana, ben bir sonraki cümlemde kendi sesimle karışacağı için anlatımımda zorlanacağım. Sen de duyarken aynı şekilde sesi farklı iki yerden duymuş olacaksın. Hem yankı sesini duymuş olacaksın, hem de benim konuştuğum sesi duymuş olacaksın. Bu da bizim lüksümüz için, Allah'ın vermiş olduğu bize nimetlerden bir tanesi. Şöyle de deneyebiliriz. Mesela bir ev ortamında düşünelim. Hiçbir şey yok. Eşya daha yok evde. Seslendiğimiz zaman sesimizin yankısını alırız. Ama sesimizin yankısını yine aynı ses tonumuzda almıyoruz. Ses yüksekliğimizde almıyoruz. Sadece yankısını alırız. Ama eşyalar olduğu zaman da yankı hafifliyor. Biz yankıyı duymuyoruz. Şu an eşyalara çarptığı için bu sesler yankı olarak bizim kulağımıza geri gelmiyor. Bu da Allah'ın bize vermiş olduğu bir, yine baktığımız zaman bizim lüksümüz için yapılmış bir şey. Çünkü bu sesi biz yankılı olarak duysak, hani bizim rahatsızlığımız olur ama sağlık açısından bir problem yaratabilecek bir durum değil normal şartlarda, ama sadece bizim yaşama ortamımızı, iş olanaklarımızı kısıtlayacak, süreçlerimizi kısıtlayacak, zamanımızı daha kısa süreçte kullanmamıza neden olacak. Ama Allah bunu izin vermiyor. Beyin sapında böyle bir görev vererek yankının bize tekrar dönmesini engelleyerek bizim daha rahat, daha lüks bir şekilde yaşamamız için.
Allah mükemmelliği evet. gösteriyor. Yarattığı mükemmelliği gösteriyor aslında. Yani. Çok açık evet, bir şekilde.
Burada
yani.
Da çok açık.
Her şeyi ben Allah mükemmel yarattı. Yani ben mükemmel yaratıyorum diyor. Biz de bunları görüyoruz inşallah. Şükretmemize vesile bunların hepsi inşallah.
Evet. Allah bize zaten baktığımız zaman örnek edinmeksizin yaratıyor Allah'ın. Zaten Allah'ın örnek edinmeksizin yarattığını biz her şeyde görüyoruz. Ses diyoruz. Bugün biz ses alıcıları yapıyoruz. Sesi kaydediyor. Normalde insanın kulağının, yani beyindeki kulağının, kulak dediğimiz hani zahir neden olarak kulağın duyduğu sesi normalde küçük cihazlar dediğimiz onlarla sağlanıyor. Allah bütün bu sistemlere baktığımız zaman hepsini örnek edinmeksizin ve tek. Başka bir örneği daha yok. Mesela kulak diyoruz, ses alıcısı diyorlar kulaktan yola çıkarak, ama herhangi bir şekilde hiç olmayan bir şeyin ortada olduğuna şahit olmuyoruz. Çünkü Allah'ın yarattıklarının sonucunda, değerlendirmeler sonucunda yeni şeyler çıkıyor. Bu da bize Allah'ın yarattığını gösteriyor. Tesadüflerin olmadığını gösteriyor. Çünkü Allah bize bütün her şeyi tek bir seferde yarattığını ve tek bir seferde öğrettiğini gösteriyor. Biz de bunları gördüğümüz zaman Allah'ın yarattığını, Allah'ın kudretini, gücünü daha çok anlıyoruz. Evrimin olmadığını, aşama aşama kademelerin olmadığını çok net anlıyoruz. Yoksa hayat zaten bu denli güzel, bu denli lüks ve bu denli bizim için, her şey bizim için Allah tarafından yaratılmış. Her şey bizim güzelliğimiz için. Hep eksiksiz ve aksak olmadan her şeyin çok güzel olduğunu görüyoruz. Allah her şeyi bizim için çok güzel zaten yaratmış.
Kulakların ve gözlerin görmediğini, kulakların duymadığını Allah söylüyor. İnsanlara yani gerektiğini duyuruyor, gerektiğini gördürüyor. O yankılanma sesini Allah istemediği için biz duymuyoruz. Yoksa kulak normalde her insan düşünebilir. Biz her şey diyoruz, onu niye duymuyoruz diye. Ama beyin onu algılamıyor sinyallerle. Çünkü Allah o şekilde insanları yaratmış. Daha rahat bir ortamda, daha rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için bu şekilde yaratmış.
Zaten öyle bir sistem var ki Allah'ın yarattığı. Mesela desibel diye hani tabir ettiğimiz fiziki olarak bir terim var. Mesela insanoğlu bunun, bu desibelin sınırların çok altına da duymuyor. Hatta biraz altını dahi duymuyor. Biraz daha üstünü dahi duymuyor. Bugün mesela canlılarda, köpeklerde, kedilerde, işte diğer canlılarda ses duyum eşiği daha düşükte mesela. Daha küçük sesleri duyup algılayabiliyorlar. Ya da sinek, böcek dediğimiz duyum eşiği daha da aşağıda olanlar var. Onlar da algılayabiliyor. Biz mesela öyle olmasaydı, az önce mesela ilk yarıda Yokalp hocamın dediği gibi dünyanın dönüş hızını da duyabilirdik. Öyle duyum eşiğimiz az olsaydı. Gıcırdatığını duyurduk. İşte gökyüzündeki sürekli hareketleri duyardık. İşte olayları, kuşun her dakika uçtuğunu duyardık.
Karıncaların adımlarını
duyardık.
Yaşam imkansız
yani. Yani olmayan bir şey olur. Benim 10 metre ötemden geçen ben sineğin sesini de duymuş olurdum. Küçücük karıncanın adım attığını da duyardım. Ve gökyüzünde olan hareketleri de her an duyardım. Bu ne olacaktı? Benim rahatsızlığım olacaktı. Sürekli bir ses algılayacaktım. Sürekli bir ses duyacaktım. Bu da bizim için uygun bir ortam değil. Uygun bir yaşam koşulu değil. Allah da bizim mesela duyum eşiğimizi bu şekilde yaratmış. Biz çok yüksek sesi de duymuyoruz. Aşırı yüksek sesi de duymuyoruz. Kendi sınırlarımız içinde ve hangi yaşam uygun, yaşama koşullarımız hangisine uygunsa o şekilde Allah'ın dilemesiyle duyabiliyoruz inşallah.
Yani Allah böyle her şeyi zıttıyla yaratıyor. Yani birçok şeyde olumsuzluğunu da Allah yaratıyor, bize gösteriyor. Sağlıklı bir dünya var ama hastalığı da yaratıyor Allah. Bunu Allah, yani vücut aciz olduğundan veya bakteri veya virüsler çok becerikli olduğundan hasta olmuyoruz biz. Onu Allah diliyor ve o şekilde ibret olarak yaratıyor. Onu Allah özellikle hikmete binaen yaratıyor. Aynı şekilde mesela sesin birkaç formunu yaratıyor Allah. Bazısı mesela çok güzel geliyor bizim sesimize. İnsana huşu veriyor. Çok hoşumuza gidiyor. Bazısında da rahatsız oluyoruz. Ve mesela hiç istemiyoruz. Bazı sesleri de zaten hiç duyamıyoruz. Allah bunların hepsini böyle ayrı ayrı yaratıp bize gösteriyor. Ve bizim gözümüzün, kulağımızın, bütün algı sistemimizin tam bizim isteyeceğimiz, yaşamda konfor alacağımız şekildeki, teknik olarak da baktığımız dalga boylarında, İşte belli renk aralıklarında, belli frekanslarda ancak görme, duyma ve hissetme yetkisine sahip olduğunu görüyoruz. Bu Allah'ın bize rahmetini göstermesi inşallah. Biz bilimle baktığımız zaman da Allah'ın yarattığını ve bütün bu olayları bilen ve bize yani özel olarak gösteren bir yaratıcının inşallah ona tabi olduğumuzu gösteriyor. Yani yoksa küçük desibelli ve bizi rahatsız etmeyecek sesler hiç olmayabilirdi. Veya yankı denen şey hiç olmayabilirdi. Ama Allah onu yaratıyor ve bize gösteriyor. Çünkü ondan esirgediğini biz görüyoruz Allah'ın. Burada bizim ne yapmamız gerekir? O zaman bu nimeti gördüğümüz zaman buna şükretmemiz gerekir. Bu detayları gördüğümüz zaman o detayları yaratanın, o detayları bilenin, o ilme ve büyük kudrete sahip olan Allah'ın varlığını anlamamız gerekir. Ve anlatmamız gerekir inşallah. Allah bize işte ayrı zamanda birçok delili, birçok yönden, türlü türlü şekillerde, nasıl Kur'an'da Allah ayette buyuruyor ya, türlü türlü biçimde açıklamışızdır diyor inşallah. Kur'an'da türlü türlü, yani çok çeşitli yönden her nereye baksak oradan bir iman hakikati çıkıyor. Orada Allah'ın biz tecellisini, gücünü ve kudretini görüyoruz inşallah. Bu ayrı zaman hem bir güzelliği hem de bir hikmeti inşallah.
İnşallah. Allah'ın sıfatları var. Alim sıfatı var mesela Allah'ın. Her şeyi çok iyi bilen demek inşallah. Her şeyi bilen ama inşallah çok iyi bilen. Mesela Allah'ın bari sıfatı var. Yaratan, kusursuzca var eden.
Elhamdülillah.
Kebir olan Allah, büyük olan Allah. Sonsuz güç, sonsuz akıl, sonsuz merhametiyle inşallah her şeyi yaratmış. Sonsuz sanatıyla. Bizim her şeyi Allah'ın yaptığını, tek yaratıcı olduğunu, tek ilah olduğunu bilip anlamamızı istiyor inşallah.
Tasdik etmemizi istiyor. Hamd ile tesbih etmemizi istiyor, değil mi?
İnşallah. Övgü sadece Allah'a olan övgüdür inşallah.
İnşallah. Gâşiyâ suresinde Yüce Rabbimiz diyor ki, artık sen öğüt verip hatırlat, sen yalnızca öğüt verip hatırlatıcısın diyor. Onlara zor ve baskı uygulayacak değilsin. Bizim yaptığımız burada değil mi? Öğüt verip hatırlatıyoruz, insanları hatırlatıyoruz. Gerçeği, Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü. Ancak diyor, kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla azaplandırır. Şüphesiz onların dönüşleri bizedir. Sonra onları hesaba çekmek de bize aittir diyor. Bu kadar delili gördükten sonra insanların yapması gereken, hepimizin yapması gereken Allah'a gereği gibi kul olmak. Bunu nasıl yapacağız? Değil mi? Kur'an'ı okuyacağız. İçindeki sorumluluklarımızı iyice öğreneceğiz ve onları hayatımıza tatbik edeceğiz inşallah.
Evet, oradaki tevlim metodu çok önemli. Çünkü bazı insanlar değil mi? Mesela münafık karakterli insanlar insanları dinden uzaklaştırmak için dinde zorlama olduğunu, kan olduğunu ileri sürüyorlar. Halbuki orada değil mi güzel bir tarzda öğüt ver diyor Allah. Evet. Hazreti Musa'ya Firavun'a git, yumuşak söz söyle diyor. Değil mi? Yumuşak söz söyle diyor. Bu şekilde bir tebliğ var. Evet. Bu şekilde anlatmak gerekiyor inşallah. O yüzden bütün mümin kardeşlerimizin de bu şekilde İslam'ı anlatmaları gerekiyor. Evet. İman hakikatlerini anlatmaları gerekiyor inşallah.
Evet. Allah zaten yardım ediyor. İnşallah anlattığınız zaman zaten nutuk verip konuşturan Allah olduğunu, Allah'ın evet. her şeyi anlattırdığını, konuşturduğunu o zaman daha net anlıyorsunuz. Hani zorluyla, zorlamayla, baskıyla değil de bir iman hakikatiyle ya da bir Kur'an mucizesi anlatıldığı zaman zaten Allah açmışsa eğer onun düşüncelerini, görüşlerini çok net anlar. Çünkü çok kolay baktığınız zaman Allah'ın varlığını öyle gördüğümüz zaman anlamak. Yani zor olan bir şey değil. Allah'ın dilemesiyle olan bir şey. Allah'ın takdiriyle olan bir şey. O yüzden hani zorlamayla değil zaten güzel, normal bir şekilde anlatıldığı zaman bir insanın içinde iman varsa, Allah o imanı vermişse zaten anlaması çok net. Kanaatinin gelmesi çok net. Çok fazla düşünecek, hani çok fazla acaba mı denilecek şey değil. Kendi yaşadığı zaman, yani etrafına baktığı zaman bile Allah'ın var ettiğini, bütün her şeyi Allah'ın kudretiyle olduğunu, Allah'ın gücüyle olduğunu çok net anlar kanaati gelir şimdi.
Sen, Yüce Rabbimiz başka bir yerde diyor ki, sen öğüt verip hatırlat. Ancak onlar anlayacaklarsa öğüt verip hatırlat diyor. Mesela anlatıyorsun, anlamıyor. Anlamıyorsa deniyorsun. Sonra değil mi, bu da bir tebliğ yöntemi. Sonra artık anlamıyorsa bırakıyorsun. Yani zaten mümin olan insan hemen elhamdülillah diyor değil mi? Bu Allah'ın bir ayeti diyor. Hemen secdeye kapanırlar diyor Yüce Rabbimiz.
Allah'ın kaderde nasıl kıldığına bağlı. Yani o yüzden belki İnşallah. Bugün anlatıldı anlamadı. Belki bir ay sonra anlayacak. Belki 5 yıl sonra. Belki 30 yıl sonra. Tabii belki inşallah. Hiç anlamayacak. Evet. Allah'ın kaderine kıldığı bir şey. O yüzden dolayı hani zorlama zaten o yüzden Allah evet. zorlama olmadığını söylüyor. Tabii. Sadece elçiler olarak hani Allah'ın elçisi, çünkü tebliğ yapmak Allah'ın elçisi olmaktır. Onu Allah'ın dinini anlatıyoruz.
Tabii.
O yüzden dolayı hani kaderinde kalmıştır ama öğüt verip nasihatla işte Allah'ın iman hakikatlerini göstererek, Kur'an mucizelerini göstererek zaten Allah'ın varlığını bizim kanaatimiz gelmiştir. Yani inşallah izleyen de kanaati gelirse ne güzel bir şey ki Allah'ın dinini anlatmak
için. Hocamız Mimar Sinan Akademisi'nde tebliğ yaptıklarının önemli bir kısmı değil mi? Şimdi evet, Müslüman oldular. O zaman komünist solcuydular. Darwinistler. Şimdi tam tersi maşallah değil mi? Yaratılışa inanıyorlar. Allah'ın yarattığına inanıyorlar. Allah'a inanıyorlar. Kimisi köşe yazarı gazetede, kimisi profesör de o zaman işte öğrenci olanlardan. Değil mi? Öğrenci mevkilere gelenler oldu. Bu maşallah. Allah'ın Rabbinin nimetini durmaksız anlat diyor Allah. Allah'a sığınırım. Biz Allah'ı anıyoruz. Burası da Allah'ın anılmasına izin verdiği bir yer inşallah. A9 televizyonu elhamdülillah. Allah anılmasına izin veriyor. İnşallah. Bizim anmamıza izin veriyor. Bize de kendini andırtıyor inşallah.
Allah'ın nuru da orada.
Allah'a almış oluyorlar bizimle birlikte. Elhamdülillah. İnşallah hep birlikte.
Allah'ın nuru, Allah'ın kendisinin isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir diyor. İnşallah. Burası da onlardan biridir inşallah.
İnşallah. Bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik inşallah. Saat 1'de Sayın Adnan Oktar'la gece sohbetleri canlı olarak yayınlanacak. Herkese iyi akşamlar.